Yetmedi. E yazdık.
Kesmedi.
E artık konuşmaya geldik. Eh dergi yazarları, her ayın son perşembe akşamı 21'de Radyo Engelsiz Erişim'de. Radyo Engelsiz Erişim. Erişilebilir iletişim.
Eh dergiden yansımalar, yansımalar, yansımalar, yansımalar.
Size iyi akşamlar sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Eh Dergi ekibinin hazırlayıp sunduğu Eh Dergi'den yansımalara hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam Eh Dergi'den yansımaların 7.sini gerçekleştireceğiz. Ben Nurşen Korkmaz ve dergi yazarlarından Meral Sözen birlikte hazırladık programı. Bu ayki programımızda da Meral'in Kasım ayında yazdığı kampanyamızla ilgili yazı var aslında. O konu üzerine yoğunlaşacağız ve daha da derinlemesine inceleyeceğiz aslında. Dergi yazarı ve aynı zamanda programı da birlikte hazırladık dediğim gibi. Ben burada Meral'e hoş geldin diyorum ve sözü de bırakıyorum. Derginin yazım sürecinden de zaten bahsedecektir. Söz sende.
Teşekkürler Nurşen. Sen de hoş geldin. Herkes hoş geldi. Biz şimdi körler burada görseli açıkla hareketini aslında çok farklı boyutlarıyla ele alacağız. Nurşen ve ben körler tarafında bu durum nasıl yorumlanıyor? Bizim kafamıza neler takılıyor? Biz bu durumu nasıl okuyoruz? Neler yaşıyoruz? Bu cephesini paylaşacağız. Ve diğer tarafta da gören konuklarımız var. Onlar da görenler tarafında aslında bu işi nasıl yorumluyorlar? Bizim onlara soracaklarımız var ve tahmin ediyorum ki onların da bize soracakları var. Konuklarımızın ortak özellikleri görsellerini tutarlı bir biçimde açıklama ekleyen eşitlikçi insanlar olmaları. Benim için böyle tanıyorum aslında. Çok da böyle radikalize etmek istemem ama kısa tanımak istiyorum. Mesela gerçekten kimsiniz siz? Ne yiyip ne içiyorsunuz? Çok mu bilgilisiniz? Nelerle uğraşıyorsunuz da bu işi bu kadar tutarlı bir şekilde yapabiliyorsunuz aslında? Biraz merak uyandırıcı geliyor bana. Hem bu ayki yazının ortaya çıkmasına hem de bu radyo programında böyle bir içeriği hazırlamamız konusunda bize fikir veren sevgili Evren'le başlayalım isterim. Sonra sırayla devam ederiz. Evren, sen kimsin diye başlamak istiyorum.
An itibariyle çok heyecanlı bir kişiyim diyebilirim. Çünkü hani ilk defa böyle bir program çerçevesinde hani yer alıyorum. Hani engelli camiasıyla doğuştan itibaren bir bağım var. Kodayım yani. Sağır ebeveynlerin, sağır anne babanın şiten çocuğuyum. Dolayısıyla organik bir bağım var. Başta sağırlar olmak üzere. Engelli camiasıyla da aynı zamanda. Yani ben tarih alanında doktora yapıyorum. Lisansım hukuktan. Öte yandan metin çevirmenliği de yapıyorum. Edebiyat ve tarih alanında diyelim. Onun dışında hani kendi kimliğimden kaynaklanan hayat boyu hani beslediğim bir merak var. Hani meraktan da öte açıkçası hani refleks olarak hani sürekli sorduğum bir soru var. Hani engelli camiasının hani gündelik hayatta yaşadığı ayrımcılıkların farklı görünümleri nelerdir? Hani onların üzerinde düşünüyorum. Sosyal medyaya, yani Twitter'a daha doğrusu, geçtiğimiz sene adım attım ve bu beni bayağı bir açtı açıkçası. Ve sanırım hani bunun sonuçlarından biri de burada, şu an burada olmam. Şimdilik bu kadar diyeyim. Sözü arkadaşlara, diğer arkadaşlara bırakayım.
İyi ki buradasın Evren, hoş geldin. Devrimle devam etmek istiyorum. Devrim benim bildiğim özel eğitim öğretmenliği bölümünde ve ben bunun özel eğitim alanı için çok dev bir şans olduğunu düşünüyorum. Benim bilgilerim bu kadar. Devrim, seni tanıyabilir miyim?
Merhabalar, ben Devrim, Devrim Nesin. Özel eğitim son sınıf öğrencisiyim. Nöroçeşitli bir bireyim. Kendimi bu şekilde tanımlıyorum. Ve hani Meral Hanım'ı Twitter'da geçtiğimiz zamanlarda gördüm. Ben de Twitter'da son zamanlarda takılıyordum. Bu esnada da Körler Burada görseli açıklı tagını gördüm ve hani bu bir sorumluluk olarak gördüm ben bunu. Bu benim için sorumluluktu. Bu şekilde erişilebilir tweetlere katkı yapmaya başladım. İlk başta görsellere şey yapıyordum, metin ekliyordum ama sonrasında ise metin eklendiğinin diğer insanlar daha bariz görsün diye hem biraz daha kolayıma geldi açıkçası. Direkt tweet üzerinden yazıyordum görselin açıklamasını. Bunun yanı sıra özel eğitime ben belli bir hani yardımcı olmak ya da şu sebepten değil de bir empati istediğim için. Çünkü norm dışı kalan biri olarak da norm dışı kalmış insanlarla, çocuklarla çalışmak istediğim için gitmiştim. Beklentimin çok altında bir eğitim alıyorum. Çok yetersiz gelmişti. Sizlerle de karşılaşınca aslında bizim eğitimimizin hala yetersiz olduğu inancım pekişti. Yani o farkındalıklar yeterince verilmediğini fark ettim. O yüzden bu yaptığınız şeye çok kıymet veriyorum. Bu konuda da kendimi geliştirmeye devam etmek istiyorum. Yani aklıma gelenler bunlar. Teşekkür ederim.
Biz de teşekkür ederiz. İyi ki buradasınız. Bir diğer konuğumuz Aydal. Aydal'ın önerisiyle biz bir Twitter'da anket oluşturduk. Şimdi hemen onunla da başlayacağız ama önce Aydal'ı da tanımak istiyorum. Kimdir Aydal?
Merhaba, ben Aydal. Ben de aslında biraz heyecanlıyım. İlk defa bu tür bir şeye katılıyorum. Yani Twitter'daki o sohbet odalarına bile katılmamıştım. Ben şimdi buraya katılıyorum, biraz heyecanlıyım. Onun dışında benim kendi tanıtmam gerekirse ben siyaset mezunuyum. Ondan sonra bir de yani benzer bir alanda da yine yüksek lisans yaptım. Şu an için işsizdim. Bu betimleme ile lisans yıllarında da tanıştım. İşte lisans yıllarındayken yani birçok kör arkadaşım oldu ve yani onlarla çok etkileşimimiz oldu ve o sıralarda mesela yoktu. Şu an Twitter'da olduğu gibi altyazı açıklama eklemesi yoktu. Henüz o tür bir şey. O yüzden mesela yani paylaşılan fotoğraflara Facebook'ta, Twitter'da vesaire bir yerlerde hani altına yorum olarak ya da paylaşırken ayrıca metnin altına not olarak falan hani öyle yazıyorlardı ve ondan sonra ben de bunları göre sonra o diğer arkadaşlarla da aynı çevrede bulunduğumuz diğer arkadaşlarla da konuşa hani böyle bir betimleme olayının içine girdim. Ondan sonra Twitter'da böyle bir özelliği katınca ben de bu şekilde yani betimlemeye başladım. Tabii arada bir iki tane unutum oluyor ama yani çok nadir oluyor. O yüzden sanırım söyleyeceklerim benim de bu kadar şimdilik. Evet, teşekkürler.
Çok teşekkürler. Şimdi o bahsettiğim anketin sonuçlarını önce bir söylemek istiyorum ve buradan hareketle ilk olarak tartışmak istediğim birkaç şey var. Biz ankette şunu sorduk. görselleri körler için açıklama eklemeyenler bunu neden yapmazlar gibi bir soru sorduk. 4 tane seçeneğimiz vardı. Seçenekleri söyleyeyim. Vakti olmadığı için, bunu yapmak zorunda olmadığı için, nasıl yapılacağını bilmediği için, körleri önemsemediği için. Çok büyük bir fark olmasa da %41 ile nasıl yapılacağını bilmediği için seçeneği birinci olmuş. 5 kişi oy kullanmış. %35 ile hemen peşinden körleri önemsemediği için seçeneği geliyor. En az oy alan vakti olmadığı için seçeneği, bir diğeri de zorunlu olmadığı için %17 almış. Yani şey başa baş burada, körleri önemsemediği için ve yapmayı bilmediği için şıkları elimizde kalmış. Bu anket sonucu benim iddiamı yalanlıyor şu anda. Benim iddiam çok net bir şekilde körleri önemsemediği içindi. Tabii bu fikrim değişebilir. Ama şu aşamada gerçekten bunu tartışmak isterim. Mesela sizi tanıdıktan sonra ben şunu fark ettim. Şimdi Nurşen'le biz körler tarafındayız. Ama size de baktığım zaman kenarından, köşesinden, bir yerinden bir yeti farklılığıyla etkileşiminiz olmuş. Yani bir temas olmuş ve şimdi biz buradayız. Yani burada Twitter'da da yani bizim karşılaştığımız o kadar ilginç şeyler var ki yani bile bile hani açık açık yok sayılarak, görmezden gelinerek, hatta engellenerek, Nurşen de bahseder birazdan. Hani sırf böyle bir eşitlik taleple geldiğimiz için bazı hesaplarca, hem de bunlar böyle işte sözde saygın hesaplar, onlar tarafından engellendiğimiz için. Benim teorim şu yönde. İnsanlar, yani bizler gibi bir şekilde etkileşime girmemiş, yeti farklı olanlarla etkileşime girmemiş normun içindeki insanlar hiçbir zaman şeyi görmeyi ummamışlar. Bu kadar yanı başında, bu kadar kendisiyle denk, eşit koşullarda bir şeyle karşılaşmamışlar ve karşılaştıkları anda ne yapacaklarını bilmiyorlar ve derhal uzaklaşmak veya uzaklaştırmak istiyorlar. Yani burada bir eşit iletişim kuramıyoruz. O yüzden benim şeyim okumam, bu durumu okumam çok pozitif değil ne yazık ki. Mesela bu yazıyı Evren'le paylaştığımda o şey demişti, hani bir tema olarak yazının üzerine öfke demişti. Evet, öfke, yani benim için öyle. Ama anket sonuçları yapmayı bilmedikleri için diyor. Nurşen'in de geçmiş sayılarda dergide bir yazısı vardı, bilmemek bahane mi diye. Bilmiyorum, benim yazıdaki tezim şuydu, bilmemek değil. Çünkü biz defalarca bunu açıkladık. Bilenlerde de çok bir şey değişmedi. Ama anket sonucu öyle demiyor. Benim yorumum şimdilik böyle. Önce Nurşen'e sormak istiyorum. Kişiler bizi bu şekilde bence yok saydıklarında, görsele açıklama eklemediklerinde bu neden oluyor? Nurşen, sen bunu nasıl okuyorsun, nasıl yorumluyorsun, ne hissediyorsun ya da nelerle karşılaşıyorsun?
Aslında Meral, ben sana katılıyorum körleri önemsememeleri konusunda ve şey saptamaları da, saptaman da çok doğru. İşte bu kadar kendini eşit görüp varlığını karşı tarafa hissettiren ben de var, bu hep senin kadar benim de hakkım deyip yana başlarında körler burada görseli açıkla diye açık ve net hak arayışları ve hak taleplerini iletmeleri görmezden gelme ya da dediğin gibi uzaklaştırma şeyleri, bu biraz da sanki şeyden kaynaklanıyor olur mu diye de düşündürdü. Bir yandan da aynı zamanda düşünüyorum. Gene zihin açan sorularından, güzel sorularından biriydi senin. Çok geç oldu sanıyorum. Özelde körler, genelde engelliler. Özelde körlerden gideyim ben. Hak arayışları. Biz kendimize kör denmesine bile yakın zamana kadar, biz derken genel anlamda söylüyorum, hani genelde gizlenen, saklanan, ayıpmış gibi söyleyip kendimizi bir köşeye saklanıyormuş ya da saklandırılan insanlar gibi, ya herhalde onun şeyi midir bilmiyorum, belki ondan dolayı, ama hayır, ben de eşitim, eksik ya da fazla değilim, sadece farklıyım ve bunu artık yüksek sesle söylemeye başladığımızın bir şeyi. Böyle olunca da onlardan da farklı tepkiler geliyor. Kimisi "Aa evet haklısınız, bilmiyorduk bunu nasıl yapmalıyız" diyenler oldu. Biz büyük bir şeyle yani tabii ki insan ilk etapta böyle işte dönüşler alınca seviniyor, mutlu oluyor. Aslında bilmedikleri içinmiş olabilir. Biz de tabii ki her yönden anlatırız, gerek videolarla, gerek sesli anlatımlarla, gerek yazılarla diye de pek çok seçeneği de sunduk. Ama sonra bakıyorsun ki görüyor, okuyor, bakıyor, teşekkür ediyor ama hiçbir gelişme yok. Orada kalıyor. Bu işin ayrı bir konumu. Kimisi de ısrarla yazıyorsun her gönderinin altına, her şeyin yeni paylaşımın altına yazıyorsun. Bu sefer engelliyor, kafa radyo gibi. Bir başka şey de bir süre yapıyor birkaç şeyde paylaşımda. Sonra nedense artık eskiye dönüyor, bunları yapmamaya başlıyor. Hani acaba aman şurada 3-5 kör var da ne gerek var, onlar görmese de mi olur diye düşünüyor. Ben bunu kendi kendime çok soruyorum. Ya da aman canım zaten ben açıklama metninde yazdım, görselde de ne olduğunu sorsun, bir görene, bir görenden yardım alsın mı diye düşünüyorlar. Ya da bazılarının farkı fark etmediği ya da betimleme derken ne, ki bunu da anlatıyoruz ama bunları da yine ayrı tutuyorum. İşin o boyutu da var ama tabii ki bu mücadelemiz devam edecek. Bu süresi ve sınırı olmayan bir kampanya. Bunlar ekleyeyim şimdilik.
Hemen hemen aynı düşünüyoruz. Yani onu fark ettim ben. Konuklarımıza da başta kişisel olarak merak ettiğim için de sormak istiyorum. Biz genelde körler olarak yer yer agresiflikle itham ediliriz. Kör ya, gergin, hani sinirli falan ya da alıngan gibi. Gerçekten bu kadar olaya negatif bakma konusunda mesela siz ne düşünüyor? Size nasıl geliyor? Siz açıklayan taraftasınız görselleri ama açıklamayan kişinin gerçekten bilemiyor mu olduğunu daha çok, tabii öyle olanlar da vardır ama yoksa burada bir ayrımcılık sorunu olduğunu mu düşünüyorsunuz kişisel olarak? Bunu merak ediyorum. Bir de hemen arkasından bir soruyla birleştirmek istiyorum. Bu da çok merak ettiğim bir şey. Siz görselleri açıklamayı neden yapıyorsunuz? Yani hangi motivasyonla? Ne düşünerek? Yani iyilik olsun diye mi söz gelimi? Ya da işte vicdanen bunun böyle olması gerektiği için mi? Yardım olsun diye mi? Yani nasıl bir düşünce, nasıl bir motivasyon var sizde? Bu iki sorunun birden cevabını duymayı çok isterim. Siz hani söz almak isteyen istediği sırayla paylaşırsa güzel olur.
Hani devrimin ilk adımını görüyorum. Hani ben de söz alabilirim. Devrim de başlayabilir. Nasıl yapalım?
Siz buyurun önce. Daha çok gerek yok aslında. Evet, Evren başlayalım sen.
Tamam, tabii. Hani ben açıkçası hani bu dile karşı indirgemeci kavramsallaştırmayı hani sürekli düşünen birisiyim. Yani dil daha çok hani yani her yetinin yani sağlam bir kişinin temsil ettiği yetilerin hani ön planda olduğu, hani yani sağlamı norm olarak alan ve oradan yansıyan iletişimin hani ön planda olduğu bir şeyde, hani dünyada yaşıyoruz'a karşı bir tepki olarak hani düşünüyorum şeydeki hani iletişimdeki çeşitliliği. O bakımdan hani hani başta hani ilk soruna cevap vermek gerekirse, hani burada benim derdim hani hak temelli olmakla birlikte aynı zamanda kamusallık. Yani şöyle ki açıkçası hani ben ankette yer alan seçeneklerden hani zorunda değil üzerinde durmamın sebebi hani kamusallıkla en yakın irtibat içerisinde olmasından mütevellit olmasından kaynaklandığı kanısında olmam. Çünkü açıkçası hani bu görsel açıklama hani uygulamasının açıkçası hani körleri yalıtıcı, izole edici bir şekilde sunulduğunu düşünüyorum sosyal medyada. Nasıl? Yani niye sadece ekran okuyucu kullanan kişiler hani alternatif metini duyabiliyor da ekran okuyucu kullanmayanlar bunu hani Twitter'ın sağlayabileceği bir kolaylıkla göremiyorlar. Hani yani bu metni yani herkesten gizli saklı, körler aç, herkesten gizli saklı bir konuma niye getirme ihtiyacı duyulmuş? Ben bunu anlayamıyorum. Yani açıkçası bu anlamda kamusallığı vurguluyorum. Çünkü bu bizim yani farklı şekilde iletişimin mümkün olabileceği tezimizi biraz açıkçası zayıflatan bir sistem, bir düzen. Yani hani ben sadece burada bir verici konumundayım ve bunun bu düzende yani benim görmediğim bir alternatif metinde eğer ben o görsel açıklamayı yapmamışsam bunun hani niye yalıtıldığını merak ediyorum açıkçası. Yani işaret dili pekala hani kamusal alanda görülebilir bir şey ise, değil mi? Hani şey eğer işaret diline mesela biz körlerin de dokunma yoluyla erişebileceğini biliyorsak, yani hem sağır hem kör bireyler de var. Yani bunlar işaret dilini kullanabiliyorlar. Hani bu kamusallığın olmadığı bir düzende hani ne kadar etkili olabilir görsel açıklama, ben onu düşünüyorum. Yani daha temelden işin sorunlu olduğunu düşünüyorum. Hani bu bir. İkincisi hani her ne kadar sadece sağırlara ya da sadece körlere hitap edebilen bir şeyse, hani görsel içeriğin açıklanması, onun sesle duyulması körler için, alt yazında sadece sağırlar için, hani engelli camiası açısından, ki sadece demek aslında uygun değil, çünkü hani hani deh olanların hani şey yani ADHD yani ADHD'si olanların, DHB'si olanların da mesela işine çok yarayabilen bir şey olduğunu biliyoruz altyazının. Hani onu belki de başka bir başlık altında düşünebiliriz. Çünkü çok da çok daha farklı şekillerde faydalı olduğunu da biliyorum. Aynı şeyi şey için de söyleyebiliriz. Görsel açıklama için de söyleyebiliriz. Ama hani yine hani başka bir şekilde hani başka yani lafı geldiğinde ona tekrar döneriz. Ama yani başka şekilde de faydalanacağını biliyorum. Hani bu sadece bir örnekti. Ama demek istediğim niye bunlar bu farklı iletişim yolları, buradaki örnekte görsel görselliği açıklama ve altyazı, niye bunlar hani bu sadece bir engelli grubuna aittir ya da bu sadece bir gruba aittir, daha doğru bir ifade gibi gibi düşünülüyor ve ona göre bir sistem kurulmuş. Ben bunu açıkçası bunun sorgulanması gerektiğini de düşünüyorum. Hani bu bir hani belki bir şey buradan bir konuşmalar yapılabilir. Öfke konusunda da açıkçası bunun açıkçası hani konunun konuşulması konusunda bir bariyer, konu konuşulmasında daha çok hani yani daha çok yani konu konuşulmasında hani ben bunun sorumluluğunu almayayım hani gibilerinden bir tavır olarak görüyorum. Çünkü hani hem sistemin kendisi hani
haklarından bir insanın mahrum bırakılması dolayısıyla olan bir öfke var. Ve bu ifade edildiğinde yine siz hani bumerang gibi şeye döndürülüyorsunuz. Hani mahrumiyete, haklardan mahrumiyete döndürülüyorsunuz. Dolayısıyla hani böyle bir şey, sanki biz burada hani bir benzetmek caizse eğer, hani böyle bir ping pong topu gibi yani duruma dönüşüyor biraz durum. Yani daha çok hani ben buna muhatap olmak istemiyorum. Hani sen sinirlisin diyerek. Hani bunun feminizm tarafından çok hani kullanıldığını biliyorum. Hani öfkenin son derece özgürleştirici olabileceğini. Çünkü bu aynı zamanda kişinin hani bir öz anlatısının, hani bu düzende öz anlatısının bir anahtarı olabileceğini, hani sürekli tartışa geliyorlar. Fakat daha yani duyarlı olan feministler de diyor ki hani, ama arkada bıraktığımız hani diğer gruplardan henüz biz hani buraya daha çok sağlamlar açısından bakıyoruz. Fakat hani engelli feministleri arkada bırakıyoruz diyenler de var. Hani belki bunları da konuşabiliriz. Meral'le bu konuda bir şeyler hani konuşmuştuk. Belki bunlara da geçebiliriz. Hani şimdilik bunları söyleyebilirim.
Evren, söylediklerin müthiş. Son bölümdeki şey, yani bizim öfkeyle ilgili bir şey var, hak gaspı var. Hakkımızı arama yöntemlerimizin de tekrar engellenmesi. Hani hak talebinin de elinden alınması gibi. Hani hakkını ararken de hani o böyle refleksif bir şekilde yani. Hakkını arama hakkının da kısıtlanması gibi bir şeye dönüyor. Bu korkunç bir şey gerçekten.
Evet.
İlk bölümle ilgili de hani devrime sözü vermeden o söylediğin şey de çok çok müthiş. Belki de bir şey yaparız. Hani Twitter'a karşı bir belki bir kampanya başlatırız. Hani Twitter açıklamaları aç diye herkes görsün. Niçin bu gizli bir şey? Yani hem çok farklı kişilere de hitap ediyor olabilir ki etmeyecekse bile aslında. Burada da bir tür aslında biz dijital alanda bir tecritten de söz ediyor olabiliriz şu durumda. Neden bu gizleniyor? Bu konular çok güzel, heyecanlandırdı beni biraz. Bu dediğin şeyle ilgili devrim tam da bu sebeple, o da dikkatimi çekiyor. Aslında soracaktım ben de, biraz sebebini anladım ama devrim alternatif metni herkesin gördüğü tweet alanına yazıyor zaten. Hani erişilebilir tweet, görsel de şu var, hatta başkalarının paylaşımlarına da. Ama devrim hani hem sen söyleyeceklerini söylerken ama bir de şeyi de merak ettim. Başkalarının tweetini alıntılayıp, işte erişilebilir tweet deyip onun açıklamasız paylaştığı görsel açıklama yazdığında soran oluyor mu acaba? Hani ne diyorsun sen, niye böyle bir açıklama yaptın diye bu konudaki şeylerini dinlemek isterim.
Tabii. Ben hani Twitter'da hoşuma giden bir şey görüyorum ya da gündemle alakalı oluyor ve bunu retweetleyeceğim sırada aklıma hani sizler geliyorsunuz. Hani orada yine metinde alternatif metin olup olmadığı zaten belli olmuyor ama olduğunu hiç sanmıyorum. O yüzden de başta dediğim gibi bunu bir sorumluluk olarak ben görüyorum. Hatta bir yerden sonra bu bende alışkanlık yaptı. Yani vakit oluyor. Çok vakit alan bir işlem değil. Ama bundan dolayı kimse hiçbir şey demedi. Hani bir şey hani fark eden, soran biri olmadı. Hani bu biraz şeydi, hani beklerdim. Olmadı. Olur umarım. Ben aynı zamanda bu alternatif metinde kendime iyi yazdığım şey görememek yapmamış hissi veriyordu ve neden göremiyorumu merak ediyordum. Bu yüzden tweet yazmıştım ve sizin de değindiğiniz gibi diğer kısımlar da var. Ben işaret dili eğitimi almıştım ama unuttum açıkçası. Yine de bir program içerisinde kenarda işaret dilinin olması, onu görmek gerçekten çok hoşuma gidiyordu. Tekrardan hatırlayıp öğrenme teşviğim geliyordu. Sonracıma bir dönem ihtiyaç hissettiğim için sesli kitaba başlamıştım. Sonrasında bu benim hayatımın en önemli parçası oldu. Hani bu tür erişilebilmek için yapılan unsurların aslında diğer insanların da kullanabileceği bir şey oluyordu. Sesli kitabı ilk böyle hani nerede olduğunu bilmiyorum aslında. Şu an unuttum. Hani engelli insanlara özel bir şekilde ulaşabilecek bir sesli kitap kütüphanesi olduğu duymuştum. Böyle oraya girmek istiyordum ben, giremiyordum. Sonrasında böyle bir uygulama keşfettim. Bu sefer oradan hiç çıkmıyorum. Hani hayatımın bir parçası oldu ve böyle daha çok dinlemeye odaklı bir şekilde gitmeye başladım. Bu çok hoşuma gidiyordu ve dediğiniz gibi Twitter'da ise alternatif metini göremiyorum. O yüzden bunu yazmanın daha iyi olduğunu düşünüyorum ve herkes görecek böyle. Alternatif metin var burada. Alternatif metin bu demek. Erişilebilir tweet dediğimizde bunu kastediyoruz. Burada ben böyle yazıyorum. Yazılması çok zor bir şey değil. Sonraki bölümde tartışacağız ama yani siz yine de yazın yanlış, doğrusu doğru olsa. Çünkü bir çabanızı görmüş oluruz diye. Sorulara dönecek olursak ankette ben bilmedikleri kısmını işaretlemiştim ama benim için o kavram farklı bir şekilde canlanmıştı. Hani nasıl yapılacaklarını bilmemekten kasıt olaraktan düşünmedim ben. Bilmemek, bilinçli olmamak tarzındaydı. Norm içerisinde yaşayan bir insana zaten standart hayat zorlukları dışında kendi olmakla alakalı bir konfor alanı var. Bu konuda öyle olunca daha farklı olan insanların onların yaptığı şeyler için yani bu Twitter'da paylaşılan bir görselin içeriğinde ne olduğunu öğrenmek gibi bunun için bir ekstradan bir şey gerek olduğunun farkında olmuyorlar. Denk gelse dahi bu şey gibi sanki bir hani bir şeyler duyup görüldüğü sırada o zaman bilincimiz belli şeylere odaklıdır. Onları alır. Ama bilinçaltımız ise böyle hepsini duyar. Sadece odaklandığımızı duyar ve geri kalan bilinçaltına atar tarzında bir mevzu var. Onun gibi görüyorlar. Ama bunu hani bilinçli olmadıkları için bir farkındalıkları yok. Bir sorumluluk bilinci yok. Öyle olunca görüyorlar hani bilinçaltlarını atıyorlar, devam ediyorlar. O an onu idrak edemediklerini düşünüyorum. Ne demek istediğini anlamadıklarını düşünüyorum. Diğer anketteki diğer seçenek olan körleri umursamama kısmı belki benim dediğime daha yakın oluyor ama böyle olmadığını umut etmek istiyorum ben. Hani öyle olsun istiyorum. Birkaç kere tekrar etmiş oldum ama ikinci soruda da motivasyon kaynağım. Dediğim gibi bir sorumluluk olarak hissetmem. Bir açıdan da non dışı bir birey olduğumdan dolayı ben de birçok şey yaşıyorum ve insanların da bu konularda belli farkındalıklar geliştirmelerini istiyorum. Basit şeylerle kullanmanı istiyorum. Mesela nasıl diyeyim, en basitinden ben ismimi kendim koydum ve maalesef hukuki olarak da bunu kullanamıyorum. Birinin bana bu konuda gerçek ismin diyerekten, aslında gerçek ismim benim koyduğum isim, gerçek ismim diyerekten kimlikteki ismimi ısrarla sorması, en basit bir şey bu benim için. Farkında olan bir birey benim koyduğum ismin gerçek isim olduğunu. Bunun gibi hani elbette daha çok şey var. Neyse hani bu konularda zaten farklı alanlarda içerisinde yaşayan biri. Böyle olunca bunun sorumluluk olduğunun da bilincindeyim. Diğer insanların da bu bilince varmasını arzu ediyorum. Bu yüzden benim motivasyonum da bu. Bu bir sorumluluk. Biz sosyal hayvanlarız. Birlikte yaşıyoruz. Sadece birlikte yaşayabiliriz. Doğada bireysel olarak var olmak çok zor, çok düşük bir ihtimal. Hani birbirimizle bütün olaraktan yaşayabiliriz. Hepimizin sorumluluk alması gerekiyor. Bunu fark edilmesi gerekiyor. Bunu düşünüyorum. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Teşekkürler.
Teşekkürler Devrim. Söylediklerin çok ilgi çekici. Ve hani o şey kısmına da takıldım biraz. İşte tam olarak idrak edemiyorlar, anlayamıyorlar kısmını. Bilmiyorum. Ben de bunu tam olarak idrak edemiyor durumundayım. Şu an biraz daha düşüneceğim. Öncesinde Aydal, sizde durum nedir? Hangi seçenek? Önce onu da sormak istiyorum. Sonra da konuyla ilgili.
Anket konusunda yani ben şeyi seçmiştim. Yani körleri umursamıyorlar seçmiştim. Çünkü hani o bilmiyorlar seçeneğinden ayrı olarak diğer geriye kalan iki diğer seçeneği yani diğer iki seçenek de ikisi de aslında yani körleri umursamıyor açıklıyordu. Ve yani dediğiniz gibi gerçekten bunun çok fazla böyle şey yani çok fazla tanıtım yapıldı, söylendi, paylaşıldı. Birçok işte ne bileyim hani fenomen hesaplar ya da işte ne bileyim çok takipçili hesaplar falan da paylaştı. Onlar da işte alkış tuttu ya da işte yazınızda da belirttiğiniz gibi işte belediyeler falan da bir ara işte bu konuda bilgilendirildi falan ama hani bir yerden sonra da işte yani ne oluyor bilmiyorum hani bu bilgilendirilenler unutuyor mu yoksa her şey başa mı sarıyor ya da gerçekten de umursamıyorlar da olabilir. Yani ben bilmiyorum yani bu yüzden şey bilmeyenlerin artık yani küçük bir kesimde kaldığını ve işte bu şey betimleme işini yapmayanların da yani bir umursamadığını, aklına dahi getirmediğini işte ve ya bilmiyorum hani üşendiğini hatta yani şey öyle düşünüyorum. Ben daha önce de birkaç sene önce de böyle benzer böyle bir anket yapmıştım ama tabii şey katılımcılar 15-20 kişi falandı, çok azdı ve oradan çok anlamlı bir sonuç da çıkacağını beklememiştim gerçi ama hani orada da işte yani böyle bir şeyden haberiniz var mı diye sormuştum. O anket cevaplayanlar da işte hani yok yani bilmiyorum falan diyenler vardı. Hani biliyordum işte ama işte yapmıyordum ama işte şimdi öğrendim şimdi yapacağım falan gibisinden cevap işte o cevapları işaretlediler. Sonrasında yani bu anketteki şeyi gördükten sonra betimleme yapmayı düşünüyor musunuz diye ayrıca bir sormuştum. Ondan sonra da yani orada da işte birkaç kişi yapmayı düşünüyorum diye cevapladıktan sonra yani yine birkaç kişi de şey demiş işte yani bunu öğrendim ettim ama yani bundan sonra yani şey yapmayı bundan sonra işte yani yapmayı düşünmem ben işte vaktimi buna ayırmam tarzında öyle bir cevap falan öyle bir şey öyle şıkkı işaretlemişlerdi. Yani o yüzden bilmiyorum ben ümitli olmak istiyorum ama çok fazla böyle şey ya bu ana akım medyanın da etkisi var sanırım biraz bu konuda. Şey işaretinden hani ve bir sürekli arka plana itiyor işte engelli bireylere işte ne bileyim körleri, sağırları herkese. Ama işte ön plan çıkardığında da bir işte şey kendisine yani o bilmiyorum yani oradan böyle bir şey kar sağlamak için ya da bir şey işte satmak için daha fazla böyle şey reyting kazandırmak için çok böyle şey acıklı bir soslara falan bulandırıyorlar. Herkes bilmiyorum hani bir çok neyse Berhaslı kelam yani bilmiyorum. Ya ben de işte yani o yüzden umursamıyorları işaretli değildim. Ve ayrıca şeyi de söyleyecektim. Ben bu altyazı seçeneğini de öyle bir kampanya düzenlenirse gerçekten ben de hani katılmayı ve bu konuda yani bir paylaşımlar yapmayı yani cidden yani yapmayı çok isterim. Çünkü şey yani diğerlerinin de paylaşıp paylaşmadığını, böyle açıklamalar yazıp yazmadığını ya da işte nasıl yazdığını merak ediyorum. Hani sırf bunun için bile, böyle bakabilmek için bile isterim gerçekten. Teşekkürler.
Biz de çok teşekkür ederiz. Ben bir de şeyi çok seviyorum yani teoride bildiğimiz bir şeyi burada hani tekrar pekiştirmiş olmayı. Dikkat ediyorum hani en başta bu izlenimi edindim ama yine de her dakika şunu hissediyorum konuşulanlardan. Yani bizim o görünür olmamız ya da daha çok etkileşim, temas içinde olmamız bir şeyleri dönüştürüyor. Fakat Twitter özelinde karşılaştığımız şey de şu, görünür olmamız o kadar da memnuniyet uyandırmıyor kimi insanlar tarafından. Ama tabii biz buna devam etmek durumundayız. Yani mesela ben şeyi anlamaya çalışıyorum. Şu an ciddi bir şekilde böyle düşünerek görsel açıklama ekleyen insanlar ne diyorlar? O halde bunun tersi ne diyor? Gibi böyle bir akıl yürütme yapıyorum şu an. Yani buradaki bu etkileşim, bu temas, bu akıl yürütme demek ki diğer şeyde hani o bizim kızdığımız kitlede olmayan şey ne? Onu buluyorum aslında. Keşke şey olsaydı, şimdi aklıma geldi bu. Bir kişi, iki kişi de ısrarla görsellerini açıklama eklemeyen olsaydı ve bizle konuşsaydı, şey deseydi işte. Üşeniyorum, gelmezdi gerçi de. Üşeniyorum, önemsemiyorum çünkü falan gibi. Anlatsaydı mesela. Ama biz onun yerine düşünmek zorundayız şu anda. Ben şimdilik böyle düşündüm. Yani bu hani ilk bölümü yavaş yavaş toparlarız. Biraz daha şeye hani oraya doğru da geldik zaten. Bu görsele yazılan metnin görünür olması sadece körler için değil. Mesela yazmak da o kişiyi yazanlar olarak ikinci bölümde merak ettiğim şeylerden biri. Mesela yazmak da çok kolay değildir ya. Yani o bir şeyi görüyorsunuz ve onu yazı diline çevirmek de bir tür beceri ya da bir çalışma. Sonuçta o. Orada da bir şeyler gelişiyor aslında. Yazan kişiye de bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Mesela yazarlık kurslarında da hani önce şey verilir ya işte karşında duran masayı yaz. Hani bir öykü yazmadan, bir roman yazmadan önce bir karşında gördüğün şeyi bir yaz bakalım gibi böyle şeyler, dersler verilir. Ona da benziyor. Hani o diğer konulara geçmeden hani benim şeyim burada yani hani kaçınılmaz olarak içine düştüğüm nasıl diyeyim o negatif yorum, o öfke, bu hani kabul etmeme durumu bende sabit duruyor. Çok iyi imser bakamıyorum. Peki bu son bölümde Nurşen senin böyle özellikle eklemek, değinmek istediğin bir şey var mı bu bölüme dair? Yoksa yavaş yavaş bir küçük ara verelim mi?
Eklemek istediğim çok fazla bir şey yok da az evvel söylemeyi unuttuğumu şeyi ekledim. Diyeyim sadece. İşte hani ötekileştirmeye karşı çıkan çok böyle eşitlikçi hesaplar var ya, çok da böyle takipçileri çok olan ve zaten paylaşımlarında da genelde böyle şeyler olan insanlara yazıyoruz da onların bu kampanyamıza karşı tepkisiz kalması da beni çok fazla düşündürüyor. Bu ne söylem, bu ne davranış kısmına her defasında kendime sorarım. Bunu eklemek isterim sadece. Hatta senin yazdığın etiketi, işte o paylaşımın altına bu etiketi koyduğumuzda cevap olarak görselde bu var diyor ama aynı zamanda yapmaya devam ediyor. Onu oraya yazmıyor. Bunu alternatif metin alanına yazmanız gerekiyor dediğimiz zaman. Az evvel bunu da eklemeyi unutmuştum. Herhalde bunu da ekleyince tamamdır.
Sağ ol Nurşen. O dediğin şeyi şuna benzetiyorum. Körler burada görsel açıklı diyoruz. Geliyor yanıt olarak açıklıyor. Diyor ki işte görselde şu var diyor. ve devam ediyor. Ben şuna benzetiyorum. Mesela işte yolumun üstünde apartmanın tam çıkış kapısında bir bisiklet var. Bisikletin sahibi de orada. Diyorum ki bunu buradan kaldırın. Bu benim geçmemi zorlaştırıyor. Tabii diyor. Hemen kaldırıyor ve ben geçtikten sonra aynı yere koyuyor. Yani bu mesela az önce idrak edemediğim şey buydu. Neyi idrak edemiyorsun? Bu yolu kapatıyor. Evet, ben geçerken onu kaldırıyor. Sonra tekrar koyuyor. Hani bu görsel açıklama hikayesi de böyle. İşte buyurun görselde şu var diyor. Hani her defasında biz bunu talep mi etmek durumundayız? Neyse, bu şeyde bitmez. Bir isterseniz 5 dakika bir ara verelim. Bir şarkı dinleyelim. 5 dakika sonra ikinci bölümde de devam edelim.
Der gikk en skjønn jomfru på det høyeste fjell for at skue det dypeste hav. Da fikk hun sjå eit skip komme seilande, der fullt ut av grever det var. Den yngste og den minste tåker evom, som på skipet nu var ombord. Han ville med skjønn jomfru forlova seg, så ung og så liten som han var. Så tok han en ring ut av fingeren sin, en ring ut av det rødeste gull. Takk den, du min kjæreste venn, tills jeg kommer hjem igjen. Hva skal jeg nu sige om denne gullring, når min moder hun fråger meg? Sei så du har funnet den, alt ut på den grønneste eng. Du vil stelle meg opp til å ljuge, men det går slett ikke an. Jeg vil heller sige som sanning er, at greven den meg gav. Da 7 år var forløpende, og greven kom hjem igjen. Da frågade han ut av faderen sin, hvor aller kjæresten min? Du har vært alt for lenge på din reise, i dag står din kjærest brud. Hva skal det nu blive til kjærest for meg, det vet jo aleneste Gud. Så gikk han ut i forstuen og vasket og pyntet sitt hår. Så gikk han ut i dansestuen og begjærte en dans for seg. Så tok han brure med sin snekvite hand, og dansede gulvet omkring. Så stille og så sakte som de dansede, mens tårene rinde på kinn. Min kjærest, hvorfor du så blek? Du jo intet noget rød. Jeg haver ifra langt til siden hørt og spurt, at du skulle være bortdød. Og har du for langt til siden hørt og spurt, at jeg skulle være bortdød, da skal det nokje bli meg en times tid, før du skal se meg død. Da gikk han ut i kammerse och slo dörren i lås efter sig. Han sette sig på en förgyllande stol och skrev ett skälla brev. Da brevet var utskrivi och timen var förbi, da tog han upp sitt lange svärd och stack det genom sitt liv. Och blodet begynte att rinde, det rinder så stridelig. Da lyckade han upp dörren och bad brure och se på sig. Gud tröste och bäre med arme jomfru som så illa har gjort emot vå. Den ene ser i förtvivlelse och den andra ser i blod.
Merhaba tekrardan. Şimdi bu şarkının ardından kafamda iki tane anahtar sözcük var. Birincisi bilmek, ikincisi de gerçeklik ya da var olmak. Hani ilk bölümde dedik ya bir şeyi yapmayı bilmek, bilmemek mi diye. Bir yandan da benim şöyle bir tezim var. Bu körleri yok saymaktır. Hatta daha da ileri gidebilirim. Yok olmasını istemektir gibi. Bizim yok sayılıp sayılmamamız konusu ya, hani o açıklama metninin açık bir şekilde herkes tarafından görünür olup olmaması. Bu bende şey hissi yaratıyor. Hani bir somut varlığı yok saymak, o yok sayılmayı da tekraren yok saymak gibi. Hani orada bir şeyler dönüyor. Orayı açıklama yazan biliyor. Bir de ekran okuyucu kullanan körler biliyor. Bunun dışında kimse bilmiyor. Ve bu arada bizim bir iletişimimiz var. Ve sadece kendi aramızda, çok kapalı bir grup olarak. Yani yok sayılanın da ayrıca yok sayılan hani bir başka katmanı gibi. Oradaki iletişimimiz nasıl olmalı? Yani orada biz hani bir gerçekliği başka bir gerçekliğe taşıyoruz. Sanıyorum evrenin de hani çeviri deneyiminden dolayı özellikle burada söyleyecekleri vardır. Onu da sormak istiyorum. Hani hep derler ya işte bir şeyi başka bir dile çevirmek, işte yeniden yaratmaktır falan gibi. Şimdi bu aslında bir çeviri bilimin konusu. Görsel olan bir şeyi, bir var olanı biz bunu sözel dile, yazılı dile çeviriyoruz. Ve çevirirken bunu birebir yapabilecek miyiz? Ne kadar nesnel olarak bunu yapabileceğiz? Ne katabiliriz, ne katmayabiliriz? Bunun içeriğiyle ilgili biraz konuşmak istiyorum. Aklıma gelen bir iki örnek var ama öncesinde yine Nurşen'e bırakayım. Ne gibi şeylerle karşılaşıyorsun Nurşen? Ne kafana takılıyor? Hani açıklama yazıldığında oradaki karşılaştığın şeyler neler? Bu konuda ne diyebilirsin?
Bazı paylaşımlarda açıklama derken yeteri kadar anlaşılmadığımızdan mı ya da neyi açıklaması gerektiğiyle ilgili biraz şeye mi ihtiyaç, örneğe mi ihtiyaç duyduklarından bilmiyorum. Biraz birinci bölümle bağlantılı oldu bu kısım tabii de. İşte diyor ki görselde ilgili toplantının Zoom bilgileri yer alıyor diyor. Ama bu istenilen şey değil. Görselde bu bilgilerin ne olduğunu gören biri okuyor aslında. Ama ben bunu ekran okuyucuyla okuyamadığım için ben görseldeki bu tür detayları bilmeye ihtiyacım var. Zoom bilgilerin olduğu tamam ama o bilgilerin ne olduğunu vermesi önemli mesela. İşte bunun dışında bazı mesela bir tablo vardır ya da bir doğa resmi vardır ama orada ne vermek istediğini yazması da belki önemli. İşte sadece kedinin resmi var diyebilir ama nasıl bir kedi? Niye kedi orada var mesela? Ya da o kedinin bulunduğu ortamda başka neler var? Bu tür sıkıntılar, ha mesela şeyden bahsedebilirim. İSKİ Genel Müdürlüğü görseline açıklamayı yapıyor. Yani ilk zamanlarda bilmediğini söyledi bunu ve bunu bir şekilde bizlerden öğrendi. O günden itibaren genel olarak arada 3-5 pek rastlamadım ama oluyor olabilir gene de. Genel olarak paylaşıyor ama mesela paylaşıyor ama diyor ki işte görselde bu şeye çalışmaya dair resimler var diyor. Bazen eksik oluyor ama bazen de diyor ki işte barajın şuradan görüntüsüne yer verilmiş diyor mesela. Bu iki arasında farklılıklar var. Yani zaman zaman geliştiriyor ama bazen daha şey kalıyor. Çok net vermiyor mesela. Bu tür şeylerle karşılaştığım oluyor ilk etap düşündüğümde. Aklıma bunlar geldi aslında.
Meral, o zaman konuklarımıza da sözü bırakırken yine bir soru da vermek istiyorum. Mesela siz yazarken bir güçlük yaşıyor musunuz? Ya da şu konuda da güçlük oluyor ama yazıyoruz gibi dediğiniz mesela bir şey var mı? Kararsız kaldınız, sıkıntılı gelen bir şey var mı? Yazarken ne düşünüyorsunuz?
Hani mesela hani eğer hani bir koda olarak hayat deneyimimden hareketli bir şeyler söyleyecek olursam bunun üzerine hadi bir de hani yine bir nebze olsun, önemli bir nebze olsun hani kodalığımdan, hani koda olmamdan gelen hani bir çevirmenliği olan ilgimden hani hareketli bir şeyler söyleyecek olursam hani benim için büyük bir haz, yani bu tamamen kişisel ama hani farklı iletişim alanlarında kesişim noktaları keşfetmek hani benim için çok manidar bir uğraş. Hani eğer bir şeyleri anlaşılabilir kılıyorsam bu yolla hani kendimi tatmin olmuş hissediyorum. Hani anlatabiliyor muyum bilmiyorum ama yani bu sanırım çok temel bir ihtiyaç olan hani anlattığın anlaşılabiliyor mu güdüsünden kaynaklanan bir şey. Çünkü anlaşıldıkça varız biz. Hani bu var olma, burada olma, hani körler burada görseli açıkla aslında sadece körlerin var olması değil, yani nakörlerin de var olmasıyla çok yakından ilgili bir mevzu. Çünkü yani ben orada bir şeyi anlatmaya çalışıyorum ve bunun hani herkesce anlaşılmasını istiyorum. Hani bu dayanak noktam bu ve anlaşıldıkça mutlu oluyorum. Hani hani buradan hareketle düşündüğüm zaman hani bu sadece ve sadece hani bir hak temelli mücadelenin içinde olmak değil, aynı zamanda hani anlaşılırlık ihtiyacımı yani dışa vurmak, hani varoluşumu tekrar hani deneyimlemek oluyor ki bu varoluşun da hani eşitliğini düşünmeme sevk ediyor beni. Yani bir varoluş diğer varoluşu ötelememeli. Hani varoluşlar bir arada düşünülebilir. Hani konusunda hani sürekli yeni yeni deneyimlerimi tekrar hesaba katmama yarıyor diyebilirim. Hani buradan hareketle bir şeyi görseli açıklarken neler deneyimliyorum? En temelde bu. Hani onun dışında hani neler düşünüyorum? Hani somut olarak hani bir görseli açıklarken hani bir kere bu görseli ben niye koyuyorum? Niye burada bu görsel? Ve hani bu görsel hani bilgi olarak ne sunuyor? Ve hangi amaca hizmet ediyor bu görsel? Yani bu üç temel soruyu soruyorum. Ve ona göre kaleme alıyorum. Ve hani ilk bölümde de dile getirdiğin gibi Meral, hani yazmak da bir şey sonuçta, bir salt eylem, indirgemesine gitmeden hani bunun aynı zamanda yani estetik değeri olduğunu da tartışabiliriz yazmanın. Yani ve her yazmanın yani biricik bir görselden, yegane bir görselden bahsediyorsak hani 50 milyon kişi o görseli ifade edecekse 50 milyon farklı görselle karşılaşabiliriz. Yani bu tekrar şeye gidiyor. Yani görsel yani görseli açıklayan alternatif metin eğer herkese açık olsa ne tür bir zenginlikle karşılaşacağımızı bile getiriyor. Çünkü tekrar orada hani varoluşlar, hani tek varoluş değil, körlerin varoluşu değil, varoluşlardan bahsediyoruz. Hani kör dediğimiz zaman hani tek düze bir varoluş demek değil bu. Yani körün de bir çok yani kendi içerisinde bir çoklu kimliği var değil mi? Hani bu başlığı da belki açmak gerekiyor. Yani alternatif metinler üzerinden. Hani
bu da sesin çok kesik kesik geliyor. Anlayamıyoruz.
En son nerede kaldık? En son konuştuğum yer neredeydi? Hani en son yakalabildiğin yer neredeydi? Sesim geliyor mu?
Aslında net geliyor bize ama.
Ha, internetten kaynaklanan bir şey mi?
Olabilir.
Aha.
Meral, senin mi acaba internetinde biraz şey oldu? Meral sanırım düştü, geri geliyor.
Tamam, bekleyelim biraz, olmaz.
Geldim. Meral geldin. Evren'in sesi sanki iyi geliyordu gibi ama acaba senin internetten
o zaman benden yoksa kaynaklanmış. Sonra da koptum zaten. O yüzden devam edelim.
Peki hani kopmadan önce ben neredeydim? Orayı toparlayabilirim belki.
Olur. Yani alternatif eklemenin hani o kişiye kattıkları bir yerdeydim. Bir kısmında çok yarım yarım anladım. Tam toparlayamıyorum o yüzden.
Anladım. Burada hani farklı varoluşlardan, çeşit çeşit varoluşlardan bahsedebiliriz konusunu açmaya çalışıyorum. Yani burada biz körler vardır, körler buradadır ve vardır konuşuyoruz ama hani aslında alternatif metin üretme eyleminde kendi varoluşumuzu da açıklamış oluyoruz bir yanda. Hani bunu diyordum. Hani o girdi. Hani çünkü burada hani bir görsel niye burada var? Ve bu görsel ne tür bir bilgiyi ifade ediyor, sunuyor ve hangi amaçlara hizmet ediyor? Görsel dediğimiz zaman aslında kendimizi ifade etmeye başlıyoruz. Hani çünkü 50 milyon kişiye demiştim, eğer bir görsel, sadece bir görsel verildiği zaman 50 milyon farklı bir alternatif metin ortaya çıkacak. Bunu da şeye bağlıyordum, hani Twitter'da eğer açık olsaydı, alternatif metin herkese açık olsaydı, herkesin önünde sunulsaydı, o zaman belki de çok daha zengin bir deneyimlerle karşı karşıya kalacaktık ve belki o zaman çok daha kişi bu varoluşu deneyimlemek isteyecekti. Yani hani o bir ilk noktandı. Başka ne demiştim? Hani şeyden hareketle anlaşılma ihtiyacı, yani evrensel olan anlaşılma ihtiyacının hani bir başlı başına bir varoluş olduğunu hani dile getirmeye çalışmıştım. O da aynı zamanda hani herkesin varoluşunu, hani alternatif metinler aracı aslında herkesin varoluşunun yani gündemde olabileceği konusu idi. Hani fakat burada farklı olan hani içinde körlerin de olduğu o hani varoluşlar evreni diyeyim artık hani hani söz konusu olabilirdi. Hani o bir, o iki pardon. Hani bunun da hani benim varoluşum açısından hani yani kodalıkla ve kodalıktan da biraz kaynaklanan çevirmenlik tutkumla hani çok bağlantılı olduğunu hani söylemiştim. Bu da üç.
Çok teşekkürler Evren. Giderek dinledikçe Twitter'ın bu izolasyon diyeceğim artık. Bu tecrite son vermesi gerektiğini böyle daha da yükselerek hissediyorum. Yani söylediğin şeyler o kadar zihin açıcı ki. Yani çok farklı anlatımlar olabilirdi. Bunu herkes deneyimleyebilirdi. Ve şey hani bir başkasının yazdığı açıklamayı pekala bir gören de hani okumak isteyebilir, yararlanabilir veya ben başka da betimlemeler okumak isteyebilirim. Bir yönüyle de bu işin sadece körlerin denetiminde olmaktan da çıkaracak böyle olursa. Yani sadece ekran okuyucu kullanan körler görüyor. Gerçi o konuya da geleceğiz ama hani o yüzden orada herkes görmüyor diye böyle alakasız şeyler de yazılabilir. Çok alakasız bir şeyle karşılaşmadım şu ana kadar. Ama karşılaşılabilir. Ara sıra aklıma geliyor. Mesela şuradan ekran okuyucu kullanan arkadaşlarımın sadece fark edeceği doğal olarak. Onlara bir şeyler mi yazsam? İşte yani oraya boş bir işte fotoğraf bir şey koyup herhangi bir görsel koyup alternatif alana da işte günaydın nasılsınız falan yazsam mesela. Sadece kör arkadaşlarıma selam versem veririm yani. Peki neden bu izolasyon? Bu güzel bir konu olduğunu düşünüyorum. Neyse ben yine tutamadım kendimi. Devrim ve Aydal sizdeki o yazarkenki deneyiminiz nedir? Ya da varsa bir güçlük?
Ben başlayabilir miyim?
Tabii ki.
Başlayalım. Evet. Ben başka bir yerden bu konuya bağlanmak istiyorum. Ben bu duruma özden değil nesnelliği ve nesnelliğin özdenliği diyorum. Bunu şununla dayanarak diyorum. Öncelikle kendi deneyimimden yola çıkarak bu konuya vardım. Ben kitap dinliyorum bunu demiştim. Bu benim ayrı bir tutkum. Kitap dinlerken metin okumak başlangıçta nesnel bir olgu oluyor. Direkt düz metin okumak var. Ama buna öznellik katmanın daha bir farklı olduğu ortaya çıkıyor. Mesela karakterleri farklı seslendirmek. Kitap okurken böyle bir hani birey olaraktan kendi kendime içimden okuduğumda böyle bir durum olmuyor. Ama seslendirmenin bu sesleri eklemesi, hatta bazı durumlarda arka planda mesela baykuş var dediğimizde o kitabı seslendirirken arka planda baykuş sesi gelmesi. Nesnel bir metni bu kadar öznelleştirmesi çok fark yaratıyordu. Bu yüzden bazı kitapları farklı seslendirmenlerden dinliyordum. Seslendirmenlikte bu şekilde farklılık oluyordu. Buna ben nesnelliğin öznelliği diyorum. Twitter'daki bu görsel açıklamaya gelince bunun tam tersi olduğunu düşünüyorum. Öznelliğin nesnelliği. Görüyorum. Bunu yazmam gerekiyor. Gördüğüm şeyi yazarken orada ben öznel olaraktan algılıyorum. Algıladığım şeyi yazmaya başlayınca bunu nesnelleştirme çabası içerisine giriyorum. Bu şekilde daha bir denge sağlanmış oluyor. Hani sesli kitabın tam tersi durumda. gördüğümü yazarken onu nesnelleştirmem gerektiğini fark ediyorum. Yazarken bunu resmi, görseli görmeyenler dinleyecek ve görselden anlayacaklar. Ama benim anladığımdan başka şeyler de anlayabilirler. Bu yüzden bunu nesnel bir şekilde dile getirmeliyim kısmı oluyor. Bunu hani yeterince yapıyor muyum, doğru yapıyor muyum düşüncesi durmadan aklımda devam ediyor. Bu konuya varıyorum ben. Hani bundan tam olarak emin olamıyorum. Ve hani aslında ben başka kişilerin pek çok az denk geldim. Hani okuyucum olmadığı için. Hani görseli nasıl betimliyorlar görmek isterim. Hani böyle olunca hem farklı bakış açıları gördüğüm gibi daha uygun bir açıklama yazan kişiden de örnek almış olacağım. Aa evet diyeceğim, bu görsel bu şekilde açıklanınca daha uygun oluyor. Ben de bu şekilde açıklayabilirim. Bu benim için ayrıca bir öğretici tecrübe olurdu. Hani Twitter'ın bu izolasyonunun gerçekten çok çok yanlış olduğunu konuştukça iyice fark ettik. Ben bu şekilde bu soruya katkı yapabilirim. Teşekkürler.
Biz de teşekkür ederiz. Bu öznellikle ilgili Nurşen de bana katılır mı bilmiyorum ama sesli kitap örneği de tam denk düştü. Biz genel olarak ne kadar az yorum katılırsa bir kitabı okurken de hani tonlamalar verir bazı okuyucular. Genelde hem gören olup hem de sesli kitap dinleyenler onu severler. Daha tiyatral. İşte hani diyelim ki bir romanda öfkeli bir diyalog okuyorsa daha yükselerek, işte hüzünlü bir şey varsa daha sesini kısarak falan. Genel olarak diyeyim yine de biz körler bundan çok hoşlanmayız. Biz dümdüz bir okumayı çoğu kez daha çok severiz. Bilmiyorum Nurşen katılıyor musun? Biz diye de konuşuyorum ama öyle tahmin ediyorum. Evet evet.
Aynı fikirdeyim. Tamam. O yorumu dinlerken kendimiz yapmayı tercih ediyoruz. O onun vermesini değil, o şeyi bana bırakmasını tercih ederim ki çok güzel seslendirmeler var bazen. Ekstra bir yorum yapmasına ya da sesini farklı tonlarda çıkarmasına ya da ekstra bir dış ses vermesine de gerek yokken sırf o okuma hali bile gayet hoş. Ama diğerlerine hiç gerek yok. Sırf o verdiği dış sesler ya da farklı ses tonlamalarıyla aslında şey olabiliyor. Nesnelliği kaçırmış oluyor.
Evet. Ben hani buradan hareketle Twitter'a bağlayacaksak nasıl ki o kitapta okuduğu şey bir metin. Hani Devrim çok güzel söyledi. Hani nesnel olanı diyelim ki orada bir öznel bir yorum katıyor. Bu da tam tersi oluyor. Bu da müthiş bir tespit bu arada. Şimdi o kitapta okuyucunun verdiği vurguyla benim anlayacağım vurgu çok farklı olabilir. Yani o kendi öznel deneyimini yansıtmış oluyor. Şimdi görsel açıklama kısmına geldiğimiz zaman mesela şöyle açıklamalarla karşılaştım ben. Diyor ki iğrenç bir İstanbul manzarası. Yani neye göre iğrenç bir İstanbul manzarasından bahsediyoruz? Belki bana güzel gelebilir. Burada biraz sözü Aydal'a da bırakmak istiyorum. Aydal genelde kedilerinin fotoğraflarını paylaşıyor. Ben en çok öyle hatırlıyorum. Ve biraz da zor bir konu. Hani bir kedi bilirsiniz aşırı sevimli bir şey. Ve hani orada ne kadar duyguları katmadan, böyle küçücük de olsa bir yorum, bir bakış açısı katmadan kedi fotoğrafı betimlenebilir ya da nesnel olursa onun gerçekten büyüsü bozulmuş olur mu? Diyelim ki işte yaramazlık yapan bir kedi işte tuhaf bir hareket yapmış falan. Yani oradaki şeyi hani hiç mi vermeyeceğiz oradaki tuhaflığı ya da şey versek olur mu? Yani işte ayakta durmuş şapşalca sağa sola bakan bir kedi. Mesela şapşalca. Kime göre şapşalca? Ama onu da yazması olmayacak. Yani hani ayakta duran bir kedi ne yapayım? Hani bunun nesini paylaştın? Kaç kişi bunu niye beğendi şimdi? Gibi böyle bir çıkmaza giriyoruz. Bilmiyorum Aydal kedi fotoğrafları daha çok betimleyen biri olarak neler diyebilirsin?
Yani açıkçası ben o betimleme kısmına ne yazdığımı, neler yazdığımı tam hatırlamıyorum. Şu an üzerinden vakit geçti bir süre de. Ve yani şu an dönüp bakmaya çalıştığımda da bakamıyorum galiba ona. O yüzden Tam olarak ne dediğimi bilmiyorum. O yani o açıdan yani şey çok yardımcı olabilirim sanmıyorum ama yani genel olarak ben o paylaştığım görselde hani neler olduğunu hani tanımlamaya çalışıyorum, onları betimlemeye çalışıyorum. Ama bu konuda da yani diğerlerini de betimlemelerini de tam olarak göremediğim için bir hani eksik kalan bir şeyler mi var acaba diye de bir şeyler düşünüyorum. Yani o yüzden şey diğerleriyle karşılaştırabilmek, diğerlerin betimlemelerini görebilmek bu açıdan çok güzel olur. Yani şey böyle bir yani Twitter'ın böyle bir izolasyona götürmesi bu açıklama metinlerine bu açıdan yani çok aslında negatif yansıyor. Çünkü yani böyle bir betimlemeye girecek kişilerin falan ya da işte giren kişilerin dahi kendi işte yani öğrenip kendi geliştirmesini, kendi bir şeyler katması falan engelliyor. Yani o yüzden ben hala daha bilmiyorum hani yeterli bir şekilde betimleyebiliyor muyum o görselleri. Bir de şöyle şu aradayken de şey bir bakayım dedim. Biz şu an şey sadece görseller üzerine konuşuyoruz ama videolar konusunda da mesela videolara da betimleme getirseler yani fena olmaz. Yani bir, ona baktım. Videolara betimleme yani yok diye hatırlıyordum ve yokmuş yani. Onun üzerine de belki bir şey yapılabilir. Yani bir kampanya tarzında bir şey ya da işte eş güdümlü öyle şey devam ettirilebilir diye düşündüm. Yani onun haricinde işte şey yani benim onun haricinde bu betimleme paylaşırken açıklamaları paylaşırken yaşadığım en büyük zorluk bu az önce bahsettiğim yani diğerleriyle kendimi karşılaştırıp işte yani daha iyi betimleme yapabilecek konuma seviyeye falan kendimi getiremeyişim olabilir. Bu kadar.
Evet, video ile ilgili de biraz benzer bir konu olmakla birlikte videoyu üreten kişinin aslında videoya eş erişim için sesli betimleme seçeneğini ekliyor olması yani bir yandan ayrı bir başlık gibi duruyor, bir yandan da aynı konudayız. Ama biz farklı konulardan bile bahsetsek dönüp dolaşıp şuraya geliyoruz. Yani o yazılan betimlemenin sadece ekran okuyucu kullananda var olması, onu yazanın da tekrar ona dönüp bakamıyor olması, üzerinde bir düzelti yapamıyor olması gibi saçma sapan bir durum var. Bu konuda mesela bu program bana bunu şey yaptı. Hani o kadar da üzerine düşündüğüm bir konu olup da bu konuya bu kadar çok ağırlık vermemiş olmama biraz şaşırdım. Yani işte Twitter'ın erişilebilirlik için oraya bir işaret koyması şeklinde bir önerim vardı. Ama bu daha başka bir şey. O metnin de görünür olmasının çok çok farklı anlamları olduğunu gördüm. Yazan kişi bile dönüp bakamıyor buna. Kimse bakamıyor. Ve her konu bizi buraya çıkarıyor. O yüzden başta belki de hani Twitter'a yönelik bir hashtag yaparız. İşte açıklama alanını aç fikrimi. Şu şekilde güncelliyorum. Twitter izolasyonu kes gibi bir şeyle de gidebiliriz yani o kadar yükseldim bu konuya. Dönüp dolaşıp buraya geldik yani.
Yani programın en güzel kazanımlarından biri oldu değil mi? Kesinlikle.
Ya evet biz bunu pek düşünmemişiz ilginç bir şekilde. Yani evet farkındayız böyle bir şey olduğunu ama bunun bu şekilde yorumlanabileceği üzerinde çok durmamıştık. Yani biz işte herkes açıklasa sanki konu hallolacakmış gibi düşünmüştük hemen hemen. Hayır herkesin açıklaması değil yani hani onunla birlikte bunun açık bir şekilde olması lazım. Hani biz niye hep şey eleştiririz ya işte ayrı alanlar, ayrı okullar falan hani bunlara karşıysak madem niçin ayrı yazma alanı yani hani adı da gıcık ya biraz alternatif ya, niçin alternatif hani bir yerde bir norm var bu da onun şeyi hani alternatifi gibi. Gerçi konumuz Twitter ama hani Facebook'ta da durum böyle, Instagram'da da böyle. Yani ekran okuyucu açtıysan görüyorsun hani böyle gizlenmesi gereken bir şeymiş gibi. Yani evet burada biraz daha ben konuyu dağıtmış olabilirim. Dönmemiz gerekirse hani ne kadar detay verilmeli, ne kadar nesnel olunmalı. En son işte içine düştüğüm bir açmaz vardı. Hani bu Evren'le de biz daha önce bunu biraz tartıştık. Yani mümkün mü böyle bir şey? Yani mümkün olmayan bir şey yapıyor olmak ya da yapmaya çalışmak burada ne kadar şey olacak? Yani ne kadar anlamlı o şeyi mümkün olduğu kadar? Şimdi Devrim de dedi ya, benim öznel olarak deneyimlediğim bir şey var ve ben bunu nesnel bir anlatıma çevirmek durumundayım. Yani bunu yapmak ne kadar mümkün tam olarak bilmiyorum. Yine de gerçi Evren kendisi daha güzel ifade edecektir. Benim anladığım kadarıyla önceki konuşmalarımızdan Evren bunun çok da mümkün olmadığını aslında düşündüğünü sanıyorum. Ben de ne kadar mümkünse o kadar nesnel olunmasından yana hala ağırlığım. Yani oradaki şeyin bir hani bir bilgisayar gibi neredeyse bir hani otomasyon gibi. Ama mesela bu yaklaşımın nasıl geliyor kulağa, bunu sormak istiyorum. Yani mesela bu oradaki açıklama yazan da bir insan sonuçta. Yoksa hani şeyler de var. Hani programlar, yapay zekalar da bir görseli betimliyor. Çok yetersiz olmakla birlikte. Yani biz bir insandan ve insanın kendi paylaştığı fotoğrafı, kendi özel deneyimini son derece nesnel bir şeye dönüştürüp bize vermesini istiyoruz. Bunu talep ederken bu nasıl geliyor kulağınıza? Onu sormak istiyorum. Yani bu ne kadar mümkün geliyor? Bu şeyi de bozuyor mu öte yandan? Hani paylaşan kişiyle oradaki alıcının ilişkisini, samimiyetini, çünkü insani bir iletişim var orada. Hani paylaşılan şeye göre değişir ama insani bir anlatma çabası, paylaşma çabası var. Bunu ille de bir şeyle, fabrikasyon bir şeyi talep etmek nasıl geliyor kulağa? Bunu sormak istiyorum.
Hani ben eğer söz alırsam sanırım hani İki şeyde duruş da hani gayet hani argümanı yapılabilir. Hani nesnellik ya da nesnelliğin pek de mümkün olamayacağı. Hani nesnel olduğumuz zaman, nesnel olmaya çalıştığımız zaman ve ya da Devrim'in çok güzel ifade edişi, ben öznelliği nesnelliğe çevirmeye çalışıyorum mümkün mertebe dediği gibi. Hani mümkünlüğü ya da hani neden nesnel olamazın, hadi oradan hani şey gidersem, hani şeyi düşünüyorum, Meral dediğin gibi hani bir iletişim var sonuçta, hani bir bağ kurma var, iletişim getirdiği bir bağ kurma var. Hani ben görsel açıklarken bir bağ da kuruyorum aynı zamanda, hani iletişim olmazsa olmazı olarak. Dolayısıyla orada ister istemez hani benim deneyimimce o şey nedir? Yani o obje nedir mesela? Hani ben o objeye neler yüklemişim? Hangi anlamları yüklemişim? Hani ister istemez bunu da ifade etmek ister insan. Hani ya da hani refleksif olarak bilir. Hani yani ya o ya o, belki de ya o ya o demektense, ki bunun bu arada bunun hani bu olmalı demiyorum. Hani sadece duruşlardan biri diyorum. Hani dediğim gibi iki duruş da hani kendi çerçevesinde hani ileri sürülebilir, ifadelendirilebilir, geliştirilebilir. Ama hani şey, nesnelliğin pek de mümkün olmadığı konu, açısından baktığımız zaman hani ben bağ kurmayı seviyorum galiba biraz. Hani dillerin çokluğu aynı zamanda insan faktörünü de birlikte getirmeli diye düşünüyorum. Hani çünkü yani gayri insanileştirme diye bir olgu da var. Hani engelli camiasının deneyimlediği, gün be gün deneyimlediği. Hani sanki yeti farklılığının ifadelendirilmesi bir otomata indirgenecekse eğer, orada ister istemez bir gayri insanileştirme, dehumanizasyon gibi bir durum mu ortaya çıkıyor diye insan ister istemez düşünüyor. Yani benim aklıma tabii analoji olarak hani sözel iletişim ile işaret iletişim arasındaki hani o geçişler aklıma geliyor. Tıpkı hani şeydeki gibi, hani ben bir sözel iletişimde hani kulağımla işittiğimi, ellerle vücut dilimle işitebilecek bir şey çeviriyorsam onun tam karşılığını bulabilmeliyim gibi bir refleks doğuyor bende. Bunu otomata indirmektense. Dolayısıyla burada aslında tırnak içerisinde öznerle tırnak içerisinde nesnerle öznerliğin birbiriyle hani olan gerilimini gerilimli ilişkisini mümkün olduğunca zenginleştirmeye yönelik, ifadeyi zenginleştirmeye yönelik bir şekilde kullanma olarak görüyorum ben bunu. Böylelikle alternatif metin dediğimiz şeye de bir hayat vermiş oluyoruz gibime geliyor. Hani işaret diline bir hayat veriyor oluyormuşuz gibi. Yani bir şiir mesela okunduğu zaman hani Nazım Hikmet'in bir şiiri diye hani ben şu sanatçının seslendirmesini tercih ediyorum. Bu sanatçının seslendirmesini şu yönlerden belki bana biraz mesafeli duruyor gibi düşünmek. Yani şiirin bir otomat konuma düşürülmesi bu anlamda hani şiirin kendisini öldürmüyor mu acaba? Hani gibi bir fikir geliyor bu örnekten gidersek. Keza ben bir nesneyle bağ kurmuşsam ve onu anlatıyorsam ki bağ kurma her şey için söylenebilir. O bağ yani şey eğer tırnak içerisinde nesnelleştirmeye çalışırsam eğer ifade etmemiş mi oluyorum o zaman? Yani onu yani bir dilden diğerine çevirdiğimizde mutlaka bir şeyler kayboluyor. Fakat böyle tam karşılıklarını bularak hani deneyimlerimin sonucunda iki farklılıklarını da hani potansiyel olarak zenginleştirmiş olmuyor muyuz diye bir soru ortaya atmak istiyorum hani toparlarsam yani. Bilmem ne kadar anlaşılır olabilirim ama yani lütfen hani eğer benim ifade edemediğim bir nokta varsa hani lütfen sorun diyerek teşekkür ederim.
Çok güzel anlattığını düşünüyorum. İyi anladığımı düşünüyorum. O dediğin hani gerilim ifadesi çok güzel. Oradaki gerilimi yaratan şey hani bu cepheden baktığımda bana çağrıştırdığı şeyi söyleyeyim. Bir tür hani çok karşılaştığımız bir şey. Hani farklı muamele ya da işte hani yetki aşımı, sınır aşımı gibi hani biraz şeye de benzetiyorum bunu. Evet hani o insani olma ya da gayri insanleştirme karşınızda bir insan var, burada da bir insan var, iki tarafta insan ve işte doğal bir ilişki orada oluşuyor ama işte bir grupta diyelim ki tek kör benim. Bir kişi geliyor, herkese selam veriyor. Merhaba, selam, ne haber? Bana geliyor ve şöyle diyor, nasılsın canım? Şimdi bu ilişki biçimini çeşitlendirmek bu çağrışımı yaptı. Açık bir, şimdi Twitter'dan bahsediyoruz özellikle. Siz bir şey paylaştınız, bir fotoğraf. Tweet metninde dediniz ki, işte ne dediniz? Bu da benim kedim dediniz. Şimdi paylaşımı, görseli de olan bir Twitter paylaşımını tek parça bir şey olarak düşünmeliyiz. O bir yekpare paylaşım. Yani görenlere ayrı paylaşım, körlere ayrı paylaşım gibi baktığımız zaman evet böyle bir ikilik oluşacak. Şimdi eğer bu da benim kedimin ötesinde açıklama metnine işte bu kedi şöyle şöyle baktığı için beni çok mutlu etti gibi bir şey eklendiği zaman bu körlere özel bir paylaşım oldu. O zaman niçin hani o diğer alana da işte bu bakışlar beni çok mutlu ediyor yazılmıyor da hani açıklama alanına yani buradaki şeyi paylaşımı bir yekpare hani eş erişim diyoruz ya yani herkesten az da değil herkesten fazla da değil gibi düşünüyorum ben
Yani neyse o, ne kadar ne vermek, ben bir şey paylaşıyorum. Hani buradaki ikilik belki sıkıntı yaratıyor. Öbür taraftaki insanlığı da anlıyorum ama o zaman tweet metninde niçin bundan bahsedilmedi gibi bir şey ortaya çıkıyor. Abi, orada da buna, bahsedildiyse.
Buna hemen bir şey verebilir miyim? Hani bende uyandırdı. Yani burada ben açıkçası hani farklı türlerden kaynaklanan farklı sonuçlar olarak görüyorum. Çünkü burada aslında alternatif mitinin kendine ait bir odası var. Yani bu şeyden farklı olarak söylüyorum bunu. Sadece körlere açık olmasından farklı. Alternatif mitinin bir potansiyeli var. İfade potansiyeli var bence. Yani farklı bir tür olduğu için, yazı türü olduğu için, yani yazının da bir estetik değeri, potansiyeli, yazı türlerinin de potansiyeli. Yani şey gibi söyleyebiliriz, hikaye ile deneme arasındaki fark gibi, keza hani bir Twitter'daki şeyde hani ana metin dediğimiz yerdeki potansiyellerle alternatif biçimdeki potansiyellerin birbirinden farklı olmasından kaynaklanan farklı sonuçlar diye söyleyebiliriz. Çünkü alternatif metin sizi daha fazla görselde daha fazla düşünmeye sevk ediyor. Ve o hani bu tabii üretici konumundan bunu söylüyorum. Görseli çok daha farklı açıdan bakmaya başlıyorsunuz. Yani ifadelendirmek açısından. Ve dolayısıyla çok farklı bir sonuç doğuyor oradan. Ve ben bunun açıkçası bu ikiliğin oluşmasının doğal olduğunu düşünüyorum. Ve burada asıl gerilimin, yine dönüyoruz dolaşıyoruz oraya geliyoruz. Alternatif metinin sadece ekran okuyucu kullananlara açık olmasından kaynaklanan bir gerilim yarattığını düşünüyorum. Çünkü bence farklı sonuçlar elde edilmesi kaçınılmaz. Potansiyel farklılığından dolayı. Böyle bakıyorum.
Yani kaçınılmaz bir taraf olduğunu evet kabul ediyorum ben de. Ama ne kadar kaçınılmaz? Yani hani
ekleme...
Evet.
Bu konuda ekleme yapmak istiyordum ben. Sizleri dinledikçe kafamda daha çok şey canlandı. Ben hani konu dil olunca nesnelliğin daha bulanık olduğunu düşünüyorum. Mesela Translate üzerinden düşünürsek, Translate otonom bir çeviri yapıyor. Ama bu gülün seviyesine varacak bir duruma geliyor. Buna kıyasla en iyi çevirmenlerin ise iki dile de aşina olduğu, neyi kastettiğinin farkında olaraktan bu değişiyor. Hani o yüzden otonom çevirinin hani yeterli olmadığını düşünüyorum. Sonuçta aslında görsel de bir dil çeşididir ve görseli yazıya çevirmek de aslında translate'dir. Bu olarak görüyorum. Ben kendi deneyimimden yola çıkarsam bu öznellik, nesnellikte bir paylaşım görüyorum. Paylaşımda hieroglifler yazıyor, çizim var ve ben de doğal olarak onunla ne yazdığını bilmiyorum. Altta da çevirisi yazıyor. Benim için bu gayet basit bir açıklama oluyor. Hieroglif var, çevirisi yazıyor altında, çevirisi de şu, şu, şu. Hani bu kadar bitti. Ama daha sonra kendi kişisel fotoğrafımı paylaşırken o fotoğrafa ben kendi tercihim olarak da yoğun bir efekt kullanmışım. Ve bu efekti de ben efekti paylaşırken kişisel fotoğrafımı kendi çapından saçmalaştırarak da paylaşmayı tercih etmişim. Bunu alternatif metinleriyle tweet üzerinden görseli açıkladığımda orada saçma kavramı kullanmıştım. Bunu herkes gördüğü için ben bir taraftan da bu bana daha gelmiş. Çünkü gören bir insan kendi içerisinde hani efekt, bu kadar efekt kullanmış diyor. Görüyor bunu. Ama ben bunu belirtiyorum ki bilerek saçmalaştıraraktan efektleştirdim. Benim saçmalığım olaraktan. Ben kişisel fotoğrafımı saçmalaştırmayı seviyorum. Bu evet göreceli bir kavram ama kişisel fotoğrafımda zaten göreceli olaraktan paylaşacağım. Böylelikle hem körler hem nankörler burada vermek istediğim mesajı hani direkt görerekten alınacak mesajdan daha farklı olan mesaj da iletilmiş oluyor. direkt otonom bir çeviri yapıldığında o efektler gereksiz bir detaydır. Ama benim için gereksiz değildir ve nankörler de o efektleri görüyor. Ama onlar da bilmiyor ne olduğunu. Ben de bunu metin olaraktan çevirdiğimde hani burada daha bir iletişim artması oluyor. Daha sağlıklı bir iletişim oluyor. Evet, gerekli yerlerde nesnellik yeter de böyle çok böyle öznelleştirme, abartmaya, yorumlaştırmaya gerek yok. Dediğiniz gibi aslında mesela çirkin bir İstanbul görüntüsü, hani bu şey gelmiyor bana. O da bana doğru gelmiyor. Çünkü evet, gerçekten çirkinlik çok göreceli bir şey. Oradaki birçok çirkin denilen İstanbul görüntüsü ben fotojenik buluyordum tam tersi. Ama diğer taraftan da bazı noktalarda bu daha tek tük olarak da bazı noktalarda ise bunun olacağını düşünüyorum. Bir de ben bu görsel betimlemeyi şuna benzetiyorum. Hani kaç kişi görsel anlatırsa o kadar çok çeşit çıkacak değil de şey gibi, herkes felsefe yapar ama milyonlarca felsefe ekolü yoktur. Hani atıyorum, sallıyorum, burada 20 tane ekol var. Birbirinden bağımsız çağlarda, bağımsız koşullarda yaşamış insanların, birbirinden farklı koşullarda yaşamış insanların belli ekollere, yine de aynı ekollere girebiliyor. Hani bu şekilde bazı görseller tamamen böyle olduğunu açıklama, direkt sade bir şekilde metni verme, o hieroglif çevirisinde verdiğim örnek gibi ya da onun kadar nesnel olmayacak ama görseli açıklarken de çok da özellikle kaçınması gereken İstanbul görüntüsü gibi. Ama diğer taraftan da ben o paylaştığım fotoğrafta saçma kelimesini kullanmayı ben yerinde görüyorum. Belki siz öyle görmezsiniz. Bunu ben daha bir farklı kategori olarak görüyorum. Ben o görseli o şekilde paylaşırken bir mesaj veriyorum. Bu mesajda öznel olan kısım benim iletmek istediğim kısım. Ve bunun hem körler hem nankörler tarafından da anlaşılmasını istiyorum. Bu yine bu izolasyona varıyor Twitter'ın yaptığı. Gerçekten de orada ben onu yazarken, kendi görselimi metinleşirken, daha doğrusu yorumlarken nankörlere de diyorum ki bu fotoğraf benim için bu anlama geliyor. Ben böyle bunu düşünerekten attım. Hani sizi bu hani sizin için bu geçip gittiğiniz fotoğraf bana bunu ifade ediyor. Bunu bilmenizi istiyorum. Evet, özel bir yorum kattım ama herkes için özel kattım. Alternatif metni kullanmadığım için. Bir de demin söz hakkı almışken araya sıkıştırmak istiyorum. Demin videoya konusu açılmıştı. Bu görüntüyü, görseli açıkta kısmından dolayı ben direkt videoları da bu işin içine dahil etmiştim. Çünkü görsel bir unsur var. Bir video görmüştüm. O videoda ses geliyor. Ama ne geldiği belli olmuyor. Orada işte birkaç tane adam var. Adamların üzerine de siyasi ekollerin sembolleri var. Oradan bir espri çıkmış. Aslında ben de o ekollerin hangisinin neleri temsil ettiğini bilmiyorum. O yüzden sadece farklı ekoller olduğunu belirterekten hani görselde farklı ekoller yazıyor. Son gelen görseldeki ekolün rengi bu diyorum. Ama onu ben de bilmiyorum. Mesela biri orayı betimleseydi sonrasında ben gidip sordum. O sondan gelen kişi hangi ekole dahil? Onu sorma ihtiyacı da hissettim ben. Orada videolara baktığım zaman ses kısmını es geçerekten görüntüde sesin anlatamadığı ne var kısmı, onu ekleme gerekliliği duyuyorum. Bunun da bir görsel açıklama olduğunu düşünüyorum. Bu videolarda hani YouTube'da vesaire olabiliyor. Onun ne kadar olduğunu bilemiyorum. Dediğimiz gibi bu tür görsel açıklamalar şey olduğu için sadece okuyuculara olanlara ayrıyetten yapıldığı için bunun biz farkına varmıyoruz. Farkına varmayınca da böyle bir şeyin varlığı göze çarpıyor. Hani en başta da dediğimiz bir programda işaret dili kullanılıyor. Kenarda sağ köşede bir işaret diliyle açıklamanı yapıyor. hayatımda ilk gün mesela EBA'da görmüştüm onu. İkinci sınıf çocuğu EBA'da videoyu izliyor, hocayı dinliyor ama altta bir bakıyor. Orada işaret diliyle anlatan var. Çocuk için bu şey anlamına gelir. İşaret diliyle iletişim kuran insanlar var. Böyle insanlar var diyor ve bunun bilincine varmış oluyor. Ama alternatif metin kapalı olduğunda hani insanların günlük yaşantısında aklına gelmiyor, farkına varamıyor. Ama her yerde bu alternatif metin açık olduğunda diyor ki evet bu. Hem biz buradan ne anlatmak istedi, paylaşan kişinin anlatmak istediğini görsel dille olduğu gibi yazılı dille de aldığımız için iletişim zenginleşti. Aynı zamanda bunun bir metne çevrilmesi gerekliliği var. Çünkü görseli göremeyen ve bunun içinde metne çevirme ihtiyacı olan insanlar var. Hani böyle bir, onların da böyle bir hakları var. Böyle bir iletişim için gereklilik var. Bunun farkındalığı artıyor. Yani sonucu yine şeye bağlıyorum. Alternatif metin açılmalı. Bu kadar.
Çok güzel. Bu sonuç, yani tekrar tekrar pekiştiriyoruz ama bizim için bu programın en büyük kazanımlarından biri bence bu farkındalık. Örnek de çok iyiydi. Yani ben çocukluğumdan şeyi hatırlıyorum. Hani işte televizyonda TRT'nin haber bülteninde köşede işaret dili çevirisi yapan birisini biliyorum. Şu halde ben işte hemen herkes, yani yoldan kimi çevirirseniz çevirin, işaret dili diye bir şey olduğunu, hani bunun kullanıldığını bilmeyen hiç kimseyi bulamazsınız. Ama şu an şeyi çok fazla bulabilirsiniz. Biz şununla çok karşılaşıyoruz. İşte hani körler burada falan yazmışız. Gelip diyor ki ya kör sen o zaman bunu nasıl okuyorsun? Burada ne işin var falan. Yani mesela körün durumu imkansız gibi sanki. Hani alternatif bir şey, farklı bir yöntem olamaz gibi. Yani biz hani daha şeyi anlatmak durumundayız. Ekran okuyucu diye bir şey var falan hani. Ama biz bunu neden işte hani bu kadar yapamıyoruz? Çok basit yani. Hani bunun bilgisini işte sağırlar işaret dili kullanır demeye gerek yok. Onu orada gören işte küçücük çocuk dahi çok rahat bir şekilde evet işaret dili diye bir şey var. Bu kadar basit yani. Hani bu anlama da geliyor. Hani herkes bunu buradan biliyor. Bizim durumumuzda bunun da böyle de bir kaybı var. Yani şu açıklama alanının gizli olmasının böyle bir sonucu da var. Gerçekten çok şeymiş ya. Bayağı bir hani çok farklı boyutları olan önemli bir noktaymış. Ya bununla birlikte yani yavaş yavaş da toparlamak istiyorum ama yani çok güzel hani anladığını düşünüyorum. Yine de şeyi tam anlamadım belki de. Mesela hani saçma sözcüğü mesela işte hani işte çok efekt kullanılmış saçma bir görüntü deyince bende bir şey canlanmıyor. Yani neyi kastediyoruz? Şimdi önemli olan hani şu kısmı tamam. Hani görsel başka bir şeydir, yazı dili başka bir şeydir. Evet öyledir ve hani çeşitli potansiyeller barındırır. Yine de hani mümkün mertebe birbirinin karşılığı olması gerekiyorsa eğer o tam karşılığı, yani saçma dendiği zaman bende bir şey oluşmuyor. Yani neyi kastediyoruz saçma derken? Yani burada bir şeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Hani görenin sadece fotoğrafa bakıp da anladığı ama benim de hemen hemen aynı şeyi anlamamı sağlayacak işte sözcükler bütünü işte saçma onu karşılıyor mu? Emin değilim. Ya yani mesela bir hazır böyle bir örnek varken elimizde neyi kastediyoruz? Onu söyleyebilir misin mesela? Bende bir şey canlanmadı ama.
Siz bu şekilde deyince ben hızlı bir öz eleştiri kafamdan geçti. Ve paylaşırken saçma yerini kullanabileceğim bir şey bulamamıştım. O yüzden bunu biraz abarttığımı fark ettim. Siz bundan bahsederken de hemen alternatif daha mantıklı bir şey geldi. Sizce de öyle mi? Onu da öğrenmek isterim. Estetik olmayan diyebilir miyiz mesela? Hani çünkü estetik durmadığını fark ettim aslında. Saçma derken estetik olmadığını kastettiğimi düşünmeye başladım. Bu şekilde bir açıklama daha mı iyi olur sizce?
Çok emin değilim. Şöyle sorayım. Yani daha somut hani ne oldu da o o görselde hani ne yapıldı da estetik olmayan veya saçma bir şey oldu. Yani mesela işte ne bileyim, burun mu, dudaklar mı, gözler mi, saç mı, neyde nasıl bir değişiklik oldu? Mesela öyle bir şey olabilir ki, şimdi ben de bir örnek olsun diye şöyle bir şey uydurayım. İşte burnumun kocaman ve kırmızı olduğu, işte dudaklarımın da gözlerimin yerinde olduğu bir şey yaptım. İşte böyle bir düzenleme yaptım dese, ben zaten o açıklayıcı metni okuyunca saçma olmuş hakikaten derim. Mesela o saçmalık hissini bende uyandırabilir o aslında diye düşünüyorum. Ve hala anlamadım mesela ne oldu da anti estetik oldu.
Evet, bu konuyu çözüme kavuştursak çok daha böyle rahat edeceğim. Şey o zaman, şeyde o dediğiniz örneği açıklamak benim için hani şeyde, öyle bir görseli açıklayabilirim. Saçma kavramını kullanmadan. Orada ben daha çok açıklayamamadan dolayı kaynaklanmış oldu. Yine açıklayabildiğimiz zannederekten bulduğum bir kavram, yine açıklayamadım. Galiba şöyle bir şey diyebilirim. Efektler var. Böyle güneşlendirmeler bir tarafta. Birkaç tane efekt birleşmiş. Renkleri uyumsuz. O şekilde duruyor. Fotoğraf ciddi bir fotoğraf. Bir eylem fotoğrafı. Ama diğer tarafta ise fotoğrafın çevresi ise tamamen böyle o gerçeklikten kopmuş bir şekilde duruyor. Hani görsel, o fotoğrafın alakası olmayan ve sadece rastgele efektlerin kullanıldığı bir görseldi. Bu sefer başarabildiğimi çok merak ediyorum. Yani
evet, şimdi çok saçmaymış bu konuyu gerçekten.
Evet. Hani bu şeyi şu an bu görseli açıklama mevzusuna değinince, diğerlerinde benim için o kadar zor değildi. Niye yapmıyorlar ki diyordum. Yani meğerse zorlanabileceğimiz gerçekten çok yer varmış ve yanlış yaptığımızı fark etmediğimiz yerler varmış. Ben hani iki kere üst üste yanlış açıkladım ama bunu ikisinde de doğru yaptığımı sandım. Evet, şimdi açıklayabildim. Bu beni çok mutlu etti.
Ne güzel, beni de bayağı bir mutlu etti.
Bir ekleme yapabilir miyim burada? Tabii tam ki. Da sohbet üzerine. Yani açıkçası burada aslında sadece hani alternatif metin herkese açık olmasını değil, alternatif metnin etkileşime açık olması da bir mevzu burada. Yani ben alternatif metni beğenmeliyim mesela. Yani kalp koymalıyım oraya. Yani şey, tipik metninde olduğu gibi. Demek istediğim anlaşılıyor mu bilmiyorum ama yani ben onu beğenmeliyim ve o alternatif metni alıntılayarak bir tweet yapabilmeliyim. Ya da onu retweetleyebilmeliyim. Yani etkileşimde de eşitlik gelmesi lazım diye düşünüyorum. Yani alternatif metnin burada yalıtılmışlığından kaynaklanan bir dizi sorun var aslında. Hani bunu deşebiliriz belki, hani bir şey olarak, hani şeyin düşündürdükleri, bu buluşmamızın düşündürdükleri başlığı altında. Ne dersiniz?
Yani nasıl toparlarız falan diye düşünürken bir anda bambaşka bir şeyle böyle zihnim açılıyor. Evet, yani böyle bir anda heyecan verici bir şey. Ama yine beni şey kaygılandırıyor. Yani oradaki paylaşımın yekpareliğini bozacak bir şey. Yani hani yine bölen bir şey. Hani şu kısmı, hani iki ayrı paylaşımdan söz ediyoruz o zaman. Ama biz hani eş erişim dediğimiz zaman tek sunulan bir şeye herkesle aynı anda eşit koşullarda erişmeyi kastediyoruz. Ama bu da başka bir şey. Hani bu da ayrıca hani burada bir potansiyelden, bir zenginlikten de söz ediyoruz. Körlere özgü olmayan bir boyuta da taşıyoruz. Hani bu yönleriyle çok çok heyecan verici. Ama bir yandan şeyle, bilmiyorum Nurşen, sen ne diyorsun?
Bunun evet avantajları olabilir ama dezavantajları da olabilir mi diye ben de şu an düşünüyordum kafamda, net olmamakla birlikte. Hatta şöyle şeyler de getirir mi? İşte Az evvelki örnekten gidecek olursak, saçma örneğinden mesela, orada tam betimleyince gerçekten ne alaka ya da saçma dedik ya, mesela olmadığında burada ne demek istediğini anlamadım diye yorumlar da yazma şeyi getirir ve bu diğer insanlara da örnek olur. Hani işin yorum yazma kısmı da gelişebilir. Bu sefer daha da genişleyecek şeylere de yol açabilir. Düşünülebilir üzerine. Nerelere gideriz bilmiyorum. Bugün şimdi nereden başladık, nerelere gittik? Bu da onun gibi bir şeymiş gibi geldi bana. Bakalım nerelere gider gibi.
Bu benim... aynı zamanda hani açıkladın mı, açıklamadın mı hani sorusunu daha da genişletmemize yaramıyor mu? Yani çünkü o zaman şey de gündeme getirdiniz. Hani çirkinden kastın ne? Hani bunu açıklar mısın? Hani herkese açık olduğu zaman, ya da saçmadan kastın ne? Yani dendiği gibi, yani orada da bir şey, hani etkileşimin eşitliğinden hareketle orada hani birbirimizi anlamanın da, karşılıklı birbirimizi anlamanın da, onun da hani Neral'in verdiği örnekten hani herkese merhaba, ne haber, ne haber diyor. Hani Neral'e dönünce nasılsın canım diyor. Hani onu da biraz hani acaba minimize azaltmış olmuyor muyuz sorusu.
Çok güzel. İfşalamış oluyoruz. Mesela evet. O tavrı, bir de öyle bir şey varsa.
Azaltmakla birlikte, azaltmakla birlikte belki şunun da önüne geçebilecek bir şey bu. Herkese açık yaptığında, işte öylesine mesela mecbur oldu ya da işte dediğiniz gibi her günaydın dedi, onun önüne geçecek bir şey aslında. Hayır, burada bu değil, sen bunu deyip farklı bir şey buraya koymuşsun, herkes görüp diyecek ve bunu göze almayacağı için olabildiğince orada olanı betimlemeye çalışacak belki.
Evet, denetime açıklık bakımından evet. Çok büyük bir avantaj getirecek. Denetim artı etkileşim, olumlu yönde veya olumsuz yönde bir müdahale şansı verecek bize. Yine de hani ayrı ayrı şeye tutulması, bir de hani şöyle bir şey olabileceğini de düşünüyorum. Hani bizler için burada çok fazla bu alanda bir zorluk olmasa da, hani bir de düşünsenize, hani herkes görüyor ya, işte düzgün betimleyememişsem ya, hani güzel cümlelerle kuramam, ki bu zordur yani, hani benim gözlemlediğim kadarıyla biraz hani işim gereği de çoğu kişinin konuştuğu gibi aslında yazamadığını, hani iş yazmaya gelince nasıl yazacağını bilemediğini, hani anlatırken anlatabiliyor ama hadi bunu şimdi bir paragraf yazıver dediğin zaman yazma ile ilgili bir sıkıntı var. Bunu bir de herkes görecek gibi bir kaygı da şeyi azaltabilir. Tabii bu bir gerekçe ya da bahane olamaz. Hani tabii ki gelişsin madem öyle. Hani varsa bir sorun da. Yani avantajı da dezavantajı da olabilecek bir şey. Ama ayrı ayrı beğenilmesi demek yine ayrı iki paylaşım anlamına geliyor gibi hissediyorum. Yani iki ayrı paylaşım. Ya da şöyle de bir şey vardı, hani şöyle bir öneri de gündeme gelmişti. Twitter fotoğraf paylaşılacağı zaman yazma alanını otomatik olarak açsın ve oraya açıklama yazılmadan tweet'in paylaşılmasına izin vermesin. Hani zorunlu hale getirsin gibi. Bu da ilk bakışta kulağa güzel bir öneri gibi geliyor ama biz şeyi düşünmüştük o zaman da, hani öyleyse oraya işte X, Y, Z yazar geçiştirmek için, yine paylaşır açıklamasız. Ama herkese açık olursa bunu yapamaz. X, Y, Z yaptığı zaman kendisine yönelecek olan bir tepki etkili olabilir öte yandan da. Bir şey eklemek isteyen yoksa, ya buradan hemen şeyi de söylemek istiyorum. Hani aslında aynı konudayız. Başka bir konu gibi duruyor ama o paylaşım alanının amacı dışında kullanılması gibi de, hani görselin karşılığını yazmaksa oradaki amaç, mesela oraya oranın potansiyelleri, mesela oranın karakter sayısı daha fazla, hani bu da bir imkan sağlıyor, 1000 karakter sanırım. Şimdi oraya fazladan bilgi vermenin, hani bu karşısında olduğumuz yine pozitif ayrımcılık, işte bir
işte ünlü bir ressamın tablosunu paylaşan kişinin ressamın adını da oraya yazması, hani tweet metnine yazmamış ama oraya yazmış. Yazıp yazmamasıyla ilgili mesela benim kararsız kaldığım bir şey var. Şimdi her detayın fazla fazla açıklanmasını ben çok istemiyorum. Bazen çok yorucu olabiliyor. Ama şundan bahsediyorum. Yani bir şey, duyuru paylaşılmış. Şöyle yazılıyor açıklama metninde. Mavi arka plan üzerinde beyaz harflerle bu akşam saat 21'de yazılmış. Alt satırda kırmızı bir dairenin içinde sarı harflerle hepinizi bekliyoruz yazılmış. Yani bu akşam 21'de hepinizi bekliyoruz yazılı bir görsel dense benim için yeterli. Şey beni yoruyor, hani karakter şeyi de fazla olduğu için. Kırmızı görselin hemen altında mavinin tonlarında uzanan bir çizginin üzerinde falan gibi bir şey. Hani çok özel bir tasarım değilse beni yoruyor açıkçası. Şimdi bununla birlikte şuraya da gelmek istiyorum. Diyelim ki çok bilindik bir tablo paylaşıldı. Tabii burada da benim öznel deneyimim var. Diyelim ki Mona Lisa. Şimdi bana o tabloyu betimlemesine gerek yok. Hani diyelim ki metne şey tweet alanına yazmış ki ne olursa olsun benim gönlümdeki tablo budur falan yazmış mesela. Oraya da işte görselde Mona Lisa vardır yazsa yetecek benim için. Ama hani o tabloyu betimlemeli mi? Bir de sanat eserinin betimlenmesi de bambaşka bir olay. Ama herkes için böyle mi? Yani betimlesin mi, betimlemesin mi konusunda mesela bir kriter koyabilir miyiz? Mesela Mona Lisa ya da işte düşünen adam heykeli. Şimdi düşünen adam heykeli deyince bende bir şey canlanıyor. Ben bunu biliyorum, tanıyorum. Ama tanımıyor olsaydım, mesela orada gören olarak düşünelim. Diyelim ki ressamını bilmediğiniz bir tablo görüntüsü paylaşılmış. Orada ne görüyorsunuz? Yani orada gördüğünüz şeyle aynı şeyi görmek istiyoruz. Hani şey istemiyoruz. Bu tablo kaç yılında yapılmış, ressamı kimmiş, hangi ekol, hangi akımın, hangi sanat akımının bir örneğiymiş. Hani bu bilgiyi her gören görüyor mu tabloya bakar bakmaz ki biz hemen görelim. Mesela böyle şeyler de var. Hani ben bunu da bir şey aşımı olarak görüyorum. Hani bilgi bombardımanı gibi. Sana bu bilgileri vereyim gibi. Buna ne dersiniz?
Ben körler açısından söyleyeyim o zaman. Bu konuda sanki hemfikir olmadığımız şeyler olabilir. Daha böyle kalabalık ya da çok fazla şey insan şey körle konuşmak lazım. Onlar ne hissediyor? Ama ben de önemli olan şeyin o bilginin verilmesi gerektiği kadarıyla. Mesela ilk örnekte orada önemli olan şey o belli bir tarihte işte yarın şu saatte bu etkinlik olacağı. Oradaki renklerin ya da yazı puntosunun ya da harflerin nasıl yazıldığının benim için bir anlamı yok. Ama dediğim gibi farklı bir kör için belki olabilir. Onda bir şey diyemeyeceğim. Ama işte tablo örneğinden de yine aynı örnekten gitmek belki iyi olur. Gören birine o tablonun tarihi geçmişiyle ilgili bir bilgi vermiyorsa bana da vermemeli. O da orada da dediğim gibi pozitif bir ayrımcılık var. Ben merak ediyorsam açık onu farklı kaynaklardan öğrenmeliyim. Orada ne tablosunun olduğunu bilmek belki önemli. Yani tabloyu betimlemek sanki daha farklı işmiş gibi geliyor.
Ben de bu konuya şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Betimleyen biri olarak. Sanatsal görselleri betimlemek ayrı bir konu oluyor ve ben bu duruma başladığımdan beri, betimlemeye başladığımdan beri sanatsal görsel paylaşmadığımı fark ettim. Bundan bilinçsizce kaçındım. Mesela Mona Lisa tablosu. Mona Lisa tablosu açıklamalı mıyım, açıklamamalıyım? Evet, bilenler var ama ben bilmeyenleri de düşünmeyi tercih ederim. Bilmeyenler için nasıl açıklayacağım? Ben tek bir cümle bile yazamam. Sanatsal bir görseli, bana o görselin yansıttığı şeyi ben betimleyemem onu. Gerçekten bunun ayrı bir beceri alanına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Hani bu konuda mesela şey olabilir, bu yani belli seslendirmenlerin olması gibi, belli görsel çevirmenleri, bilemiyorum belki bu konuyu abartıyor da olabilirim. Mesela Mona Lisa tablosunun betimlemesi bu şekildedir der. Ben de oradaki betimlemeyi kullanabilirim. Bu şekilde olabilir diye düşünüyorum. Çünkü hani betimleyemem ben. Ama betimlemem gerektiğini de düşünüyorum. Evet, sizin için bu çok yoğun bir şey oluyor. Aktarım alıyorsunuz. Bir görsel için çok fazla kelime geliyor ve bu sizi yoruyor. Bildiğiniz için. Ama bilmeyenler aklıma geliyor bu sefer de. O yüzden size hak versem de betimleme ihtiyacı hissederim. Ama betimleyemem de. Bunun ayrı bir beceri olduğunu düşünüyorum işte. Ben böyle bir bakış açısıyla yaklaşıyorum bu konuya. Öyle.
Doğru. Belli başlı ama sanat eserleri için zaten şey var. Hani betimleme kumbaraları falan var. Hani giderek artık her şeyi kapsayacak noktaya gelir umarım. Hani işte biricik sanat eserleri işte daha belki profesyonelce betimlenip bir yerde toplanabilir. Ama siz de onu işte paylaştığınız zaman sadece Mona Lisa tablosu dediğinizde bu yeter. Ben merak ettiysem o tabloyu gidip işte betimleme kumarasından o tabloyu aratıp neymiş diye kendi merakım ölçüsünde bilgi alabilmeliyim aslında. Oraya öyle bir çözüm bulunabilir.
Aslında ben bu betimleme kumbarasından habersiz olduğum için betimleme ihtiyacı hissediyordum. Bunu bilmek bende görüşümü değiştirdi. Eğer zaten bu tablolar için betimleyen ayrı bir yer varsa burada sadece ismini belirtmenin bu sefer hani daha yeterli olduğunu düşünüyorum. Çünkü sadece ismini belirtince yetersiz yapmış hissi oluşuyordu. Şimdi ise hani daha iyi oldu. Bunu bilmiyordum mesela ben de. Teşekkür ederim.
Ne demek? Biraz süremizi de aştık ama tabii söyleyecek şeyler olanlar varsa yavaş yavaş hani son sözlerimizi söylemeye başlayabiliriz diye düşünüyorum.
Mesela benim dikkatimi çeken bu sohbet boyunca şu oldu. Hani eğer ayrımcılığın sistemik taraflarını görürsek, bu izolasyon örneğinden hareketle onların hakkında biraz daha konuşmaya başladığımızda bu sistemik ayrımcılığın diğer görünümlerini de yakalamış oluruz gibi bir his uyandı bende. Mesela devrimin çok güzel bir şekilde ifade ettiği gibi hani acaba farklı betim yani farklı uzmanlık alanları olanlar betimleme pratiklerine nasıl katkıda bulunurlar sorusu olarak da ifadelendirilebilir. Bu yani benim duyduğum en azından oydu. Çok güzel bir şekilde ifade ettiği gibi devrimdi. Hani o zaman da aklıma şöyle bir şey geliyor. Sanki hani yani görsellik dediğimiz zaman da aslında nakörlerin evrenindeki görselliği kastediyoruz biz. Yani çünkü sanat denen şey de etkileşim sadece nakörlerin alanında şekillenmiş bir şey. Yani öyle olunca sadece teknik bilgi değil, nesnel bir teknik bilgi değil, teknik bilginin tüketicisinin nakör olduğu varsayımından hareketli bir betimleme yapıla geliyor hep. Yani o zaman da akla şu geliyor. Yani bir kumbara var, tamam. Fakat acaba ressamlarla işbirliği suretiyle bu kumbaranın repertuarı genişletilirse o zaman ne gibi dinamikler karşımıza çıkacak? Yeni yeni sorunlarla karşı karşıya geliyoruz. Yani biricik dediğimiz zaman, biricik sanat eserleri dediğimiz zaman da aslında peki bu ne kadar kapsayıcı oluyor sorusak. Yani mesela bir minyatür paylaşacağım ben. Orada mesela pek Batı dünyasında pek bilinmeyen bir minyatür eseri mesela bu. Ama ben onu paylaşmak istiyorum. Fakat bunu paylaşacak donanımda değilim. O zaman farklı bir etkileşim sorunu devreye girmek durumunda. Yani ben bir şeyle minyatür uzmanı, bir sanat tarihi uzmanıyla işbirliği yapmak isterim mesela bunu kumbara repertuarına kazandırmak için. Ve kumbara repertuarına kazandırdığım zaman da aslında kör olanların da tatmin olabileceği, varoluşlarını tatmin edebileceği bir şekilde bir betimleme yapmaya itileceğim. Ve böylece aslında o izolasyondan da yavaş yavaş kendimi uzaklaştırıp daha bir mesafeli bakmaya başlayacağım. Daha bir kapsayıcı bakmaya çalışacağım. Yani deneyimlerdir bizi, daha farklı deneyimlerdir tanık olmadığımız izolasyondan dolayı tanık olmadığımız şeyleri deneyimlememizdir bizi daha fazla kapsayıcı yapan şey diyerekten hani toparlayabilirim diyeyim.
Evet, mükemmel bir özet olduğunu düşünüyorum. Yani bu oturumumuzdan çıkan dersler zihnimde hala konuşulmayı belki birkaç saat daha konuşabileceğimiz şeyler var. Hani sanatın da hani belli grupların aslında hani hizmetine sunulması gibi aslında sanata erişim hakkı da çok çok başka bir boyut. Yani genelde işte eğitim hakkı, ulaşım hakkı falan filan, evet haber alma hakkı, yani temel haklar. Bununla birlikte sanata erişim hakkım, benim kültüre erişim hakkım ki belli bir şeyin tek elinden, görsel sanatları görenin tek elinden söz gelimi çıkartabilir miyiz? Ne kadar mümkün? Biz onu dönüştürdüğümüzde başka bir şey mi olacak? Ne kadar onun karşılığı olacak? Bunlar ayrı ayrı, yani uzun uzun konuşmamız gerekir diye düşünüyorum. Umarım öyle bir fırsatta yakalarız. Ama ben kendi adıma çok çok mutlu oldum burada toplanıp böyle bir şeyi konuştuğumuz için ve çok katkılarınız için de çok çok teşekkürler. Yani benim kişisel olarak da çok katkı gördüğüm bir şey oldu. Yani diyeceklerim bu kadar. Son sözler olarak toparlayalım isterseniz, zaten geçtik bayağı.
Asıl ben ve biz sanırım, yani herkesin de konuşmak ister ama eminim herkes öyle düşünür. Yani bu fırsatı bize verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çünkü hani tüm yollarla hani zenginleşiyoruz. Yani bu tür yollarla hani aslında neleri kaçırdığımızı, hani kendi adıma konuşursam ben neleri kaçırdığımı görüyorum. Hani etkileşim yolları insanı çok farklı perspektiflerden zenginleştiriyor açıkçası. Hani bir mukabele diyorum ben de.
Bir de bir şey ekleyeceğim. Hani diyeceklerim bitti dedim ama hep de söylediğimiz şey var ya, empati değil etkileşim diye. Yani bu etkileşim bizi var ediyor zaten ve bir şeye, bir noktaya taşıyor diye düşünüyorum. Etkileştiğimiz evet, için evet. Yani hani buna ihtiyacımız varmış. Yani gerçekten çok çok mutlu oldum. Böyle arada çok doğrudan böyle bir şey yöneltmedim ama hani bir sorunuz varsa da sormanızı isterim. Bir iki şey hani geldi aklıma daha önce Evren'le konuşmamızda, hani işte körlerin görsellik algısı nedir, renk kullanılmalı mı, işte ne bileyim işte benzetmeler olmalı mı, mecazlar olmalı mı filan gibi, hani bu anlamda da bir şey varsa da ne güzel, hazır etkileşmişken diye aklınıza gelen bir şey varsa onu da cevaplamak isteriz.
Valla tutamayacağım, söyleyeceğim. Yani etkileşim bence mükemmel bir şey, hani tarif, niteleme. Yani açıkçası etkileşim ve izolasyon üzerinde durduysak eğer, yani ben senden onları duyuyorum Meral. Açıkçası aklıma şöyle bir soru da gelmiyor değil. Hani dergisi tabii çok önemli, vazgeçilmez bir platform, yayın aracı olarak. Fakat acaba yazarlarımız, hani yazılarını zevkle okuduğumuz yazarlarımız farklı platformlarda hani yazsalar neler olur? Ben bunu açıkçası merak ediyorum. Yani ve bunun sanki hani deneyimlesek neler kazanılır? Hani bir sorusunu hani ortaya atmak istiyorum program biterken.
Hem temenni olsun o zaman, hem de ben de bir merak olarak eşlik edeyim. Bunu yaşayıp görmek durumundayız sanırım. Bunu deneyimleyelim ve merakımızı giderelim aslında. Hani güzel bir nokta. Evet, Evren'le biz söyledik arkadaşlar. Sizlerden de son sözlerinizi alalım. Artık iyi geceler mi diyelim, ne diyelim? Biraz geçtik saati de.
Evet, aslında biraz iyi geceler oldu. Bu yayına davetiniz için çok teşekkür ederim. Benim için çok özel bir an oldu. İletişim çok güzel oldu. Hani nasıl tarif edebilirim duygularımı bilemiyorum. Çok teşekkür ederim sizlere de. Öyle.
Bence de çok güzel oldu. Ben de çok teşekkür ederim. Yani hem kendi adıma, hem herkes adına, hem dinleyecek olan herkes adına. Katkılarınız müthişti çünkü.
Ben de çok teşekkür ederim kendi adıma ve yani açıkçası gerçekten çok, yani benim açımdan da yani çok zihin açıcı bir deneyim oldu bu geçtiğimiz 1-2 saat. Yani teşekkür ederim ve iyi geceler dilerim.
İyi ki geldiniz. Son iyi geceler için sendeyiz Nurşa.
Ben de herkese çok teşekkür ederim. Kendi adıma çok keyifli bir program olduğunu söyleyebilirim ve farklı deneyimler, farklı tecrübeler, farklı bilgiler öğrendiğim ve kazanımı bol bir program oldu kendi adıma. Katıldığınız için tekrar çok teşekkür ederim. Bugün bu programda Körler Burada Görseli Açıkla kampanyamız başlığı altında Meral Sözen'in 93. sayısında yazdığı Twitter'da Neler Oluyor adlı yazısını daha derinlemesine inceledik ve çok farklı noktalara da, çok farklı zihin açıcı yerlere de ulaştık hep birlikte. Önümüzdeki ay farklı konuda yine biz burada olacağız. Farklı bir programda farklı bir konuyu ele alacağız. O zamana dek herkese iyi akşamlar. Eşit, erişilebilir, engelsiz bir hayat dileyelim o halde. Görüşmek üzere.